İyi geceler sayın izleyicilerimiz. HarunYahya.tv sitesinden yayınımıza devam ediyoruz internetten inşallah. Cihat Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Onur Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür
ederim. Akın Hocam siz de hoş geldiniz. Bir önceki bölümde gösterdik ama tekrar gösterelim. Çünkü her gün yeni fosil gösteriyoruz. Bu evrimin her gün tek bir hareketle yıkılması anlamına geliyor zaten inşallah.
İnşallah.
Burada 110 milyon yıllık akrep fosilini görüyoruz inşallah. İki parçadan oluşan.
Tek bunlar, fosil yıkar normalde.
Evet, üst üste kapanarak fosil arada kalmış değil mi?
Evet.
Açıldığı zaman bakın görüyorsunuz tam 110 milyon yıl yaşındaki akrep fosili ortaya çıkıyor. Bu da günümüzdekiyle aynı. Onu da şimdi gösteriyorum. Evet.
Biraz fosil, daha zoom yapabiliriz.
Fosiller daha çok böyle sarı renkli kireç taşı denen tabakanın içerisinde oluyorlar. Ve genelde bulunan fosillerin tabakası genelde hep aynı renkte. Bunun sebebi şu, o sarı renkli tabaka kireç taşı alçımsı bir özellik gösteriyor. Yani o yüzden böyle alçı gibi yumuşak başta canlının cesedi içinde kalıyor. Daha sonra sertleşiyor, kalıyor ve fosil olmuş oluyor kolay bir şekilde.
Evet. Evet, bakın günümüzdeki haliyle de kıyasladığımızda en ufak bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Değil mi? Kız kaşları, ondan sonra iğnesi bulunan kuyruğu milimetresi milimetresine günümüzdeki haliyle aynı.
Bütün boğumlarının sayısı bile bugünküyle aynı sayıda. Evet. O derece hiçbir değişiklik olmadığı açıkça fark ediliyor.
Tabii. Bir de yani çok uzun bir süre. Yani 110 milyon yıl önceki fosil.
Evet.
Allah delillerini yaratmış yaratılışın. Yani evet. Allah dilediği için bu fosiller var. Evet. Onlar da ahir zamanda ortaya çıktı. Bu da çok bir güzellik olarak. Çünkü Darwinizmi ortadan kaldıran bilim fosillerde net delilleri yani değil mi? Tarih başka çünkü canlılar hakkında bilgi sahibi olmak imkansız.
İnşallah.
Sadece fosillerden bile biliyoruz.
Yüz milyonlarca fosile ulaştı. Hatta Amerika'da böyle büyük milyarlarca fosilden oluşan fosil yatakları var. Ama bilim adamları, paleontologlar artık kazı yapmıyorlar. Çünkü bulduğu bir fosil günümüzde bulunmuş yüzlerce fosilin bir benzeri oluyor, bir aynısı oluyor. Artık diyorlar kazılarla yeni fosil türlerinin ortaya çıkması gibi bir şey biz zaten pek düşünmüyoruz diyorlar. Bu böyle bir olasılığı biz olasılık dahilinde düşünmüyoruz. Sadece rafta 103. mesela veya 1003. fosil olarak yerini alacak. Diğerleriyle aynı olarak diyor.
Evet.
Aynı onun, olarak demesi de enteresan tabii.
Evet yani bir farklılık gözleme umutları da yok zaten.
Bu çok önemli bir açıklama çünkü devamında bazı paleontologlar da şöyle devam ediyorlar. Artık diyorlar yeni ara geçiş yani sözü edilen ara geçiş formlarını iddia eden ara geçiş formlarının da bulunmasına dair bir ümidimiz yok zaten diyorlar. Çünkü mevcut zaten türler artık tamamen oturmuş durumda. Bütün işte filogenetik dedikleri canlıların sınıflandırılması artık tam anlamıyla eksiksiz bir şekilde oturmuş durumda. Yeni türlerin ortaya çıkmasını artık beklemiyoruz zaten diyorlar.
Evet, zaten yani ara geçiş formu yani canlıların yapısını incelendikten sonra öyle bir şey olamayacağı zaten anlaşıldı.
Evet.
Yani ara geçiş formu diye bir şeyi DNA'nın bulunmasından sonra zaten ümit edilmesi çok enteresan bir durum bir bilim adamı tarafından. Yani DNA'ya göre zaten DNA'yı zaten insan bile müdahale edemiyor. Kaldı ki siz diyorsunuz ki mutasyonla zamanla değişikliklerle bir tür başka bir türe dönüştü diyorsunuz. Yani zaten DNA'nın keşfiyle ara geçiş hiç yere bakmaya gerek yok yani işte fosil kayıtlarına bakmaya gerek yok. DNA'ya bakan birisi ara form olmayacağını zaten çok net anlar.
Zaten son 10 yıldır yaklaşık son 10 yıldır hiç böyle aklı başına bir evrimci evrimi anlatmaya çalışırken fosilleri kullanmıyor artık.
Evet.
Yerli evrimciler var. Bir de bazı böyle sıkıştırıldığı zaman
şimdi,
konuşan.
Ben o deyimi tam katılamayacağım. Aklı başında evrimci lafına. Bir insan aklı başında ise evrimci olmaz zaten.
Evet.
Çünkü evrim o kadar saçma sapan bir şey ki hakikaten yani böyle. İnsan nasıl inanır buna? Yani biri hocamız demiş ya biri şu bizi daha yarattı dese yani o da çok acayip bir şey.
Saçma
sapan bir şey. Bu daha da saçma sapan yani 21. yüzyılda kalkıp da bizi tesadüf yarattı demesi bir insanın ya da atomlar işte bir araya gelip canlıları meydana getirdiler. Yani delilik ötesi saçmalık olmuş oluyor.
Bu
yani.
Dediğin çok önemli Oktar. Çünkü bazıları herkesi tabii herkes böyle değil. Bir kısım izleyicilerimiz diyorlar ki niye siz özellikle Darwinizm konusunda ısrarla devam ediyorsunuz? Niye aynı konuları farklı şekillerde açıklamaya devam ediyorsunuz diyorlar. Çünkü önümüzde çok büyük bir aldatmaca var. Milyarlarca insan kandırılmış ve hala da kandırılmaya devam edilebilecek bir ortam sürüyor. Bir propaganda ortamı var. Buna cevap verilmesi mutlaka şart. ve çok gür bir sesle ısrarlı bir şekilde üzerine gidilmesi gerekiyor. İnsanların propagandayla medyayı kullanılarak nasıl aldatıldıkları konusunda uyandırılmaları gerekiyor. Ya bunu yapan başka kimse de yok bizim dışımızda. Bir de öyle bir durum var. Ya biz yapıyoruz bunu bir de. Ya biz yapmasak
yani mesela...
biz yapmasak zaten başka kimse yapmayacak. O zaman bunu unutturup yine insanları kandırmaya, aldatmaya devam edecekler. Böyle bir şey izin vermeyeceğiniz izin çok açık. Hayır, üzerinde de yani tamamen yani... unutulmayacağı kadar bu Darwinizmin D'si unutulmayacağı kadar. Daha doğrusu unutturmak da değil bizim amacımız. Bunu ders kitaplarında da okuttururuz yine. Yani ne büyük bir saçmalık olduğunu insanların yıllarca, on yıllarca, yüzyıllarca, 150 yıl boyunca Darwin'den bu yana nasıl kandırıldıklarını bir tarih bilgisi olarak tabii ki bunu yine öğretilmeye devam edecek. Ama insanlar nasıl kandırılmış, nasıl kandırılıyorlar? Darwinistleri kandırma metotları, propaganda yöntemleri nelerdir? Bunları açıklamak zorundayız. Değil mi?
Ya hayır yani ya demeyeyim de Allah. Yani adam diyor ki mesela Charles Darwin ayı diyor suya girdi diyor balina oldu diyor. Biz de hayır kardeşim ayı suya girince balina olmaz diyoruz yani. Yani böyle bir saçmalık var karşımızda ama konu zaten tabii o değil yani konu yani istediği kadar saçmalayabilir. Yani her saçmalığı düzelt oturup uğraşmazsın ama burada Allah'ı inkar eden bir felsefe evet. olduğu için evet. değil mi? Ve tarihin en büyük fitnesi olduğu için Allah fitne kalmayıncaya kadar evet, ve önemli. Dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar, şeytandan Allah'a sığınırım ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar fikren evet. mücadele edin diyor. Mücadele edin diyor inşallah. Biz Allah'ın emrini yerine getiriyoruz. Tamam, yoksa o ayı ideoloji. Oldu diyor. Yok evet. öbürü diyor ki laboratuvara girdim bir hücreyi fil oldu falan yani böyle.
Atma tutma şeklinde.
Uçtum kanatlarım çıktı.
Bakın şimdi fosilden bahsediyorduk. Kur'an'da fosillere işaret var inşallah. Allah'ın mucizesi olarak. Bu ayette insanların, bakın ayet şöyle, önce ayeti okuyalım. Şeytandan Allah'a sığınırız. İsra suresi 49 ve 51. ayetler. 49'dan 51'e. Dediler ki, biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? De ki, bakın Allah dikkat çekiyor, ister taş olun, ister demir. Değil mi? Burada taşa ve demire çekilen özel bir dikkat evet. var. Ya da göğüslerinizde büyümekte olan veya büyüttüğünüz bir yaratık olun. Bizi kim hayata geri çevirebilir diyecekler. De ki sizi ilk defa yaratan. Şimdi bu ayette insanların ölü bedenlerinin taşlaşmasına ve demire dönüşmesine işaret edilmektedir. Hakikaten bu çok önemli bir bilimsel gerçek aynı zamanda. Canlılar öldükten sonra vücutları toprağın altında taşlaşarak fosiller halinde yıllarca korunabilir. Nitekim mesela burada gösterdik değil mi? Bu bir taşlaşmış fosil. Taş, evet. taş yani bildiğimiz taş.
Allah'ın özellikle dikkat çeşitliği fosilleri dikkat çekiyor Allah. Evet. Biz de fosilleri tabii ki kullanacağız.
Evet. Sözlüklerde fosil kelimesinin anlamı açıklanırken taşlaşmış canlı kalıntısı, taşıl gibi ifadelerle özellikle taşlaşmaya dikkat çekilmektedir. Bu ayette ister taş olun, ister demir ifadesiyle aynı zamanda demire de dikkat çekilmektedir. Bilindiği gibi insan vücudunun demire ihtiyacı vardır ve fazlası karaciğerde depolanır. Fosilleşen canlılarda bulunan demir elementi de bozulmadan saklanır. Kur'an ayetleriyle insanların taşlaşarak fosillere ve demire dönüşeceğinin bildirilmesi ki mineraller birikiyor biliyorsunuz. Tabii, tabii. Su çökertlerin altında kaldıktan de, sonra evet. mineraller uzun süre birikerek onu iyice demir gibi metal haline getiriyor neredeyse değil mi? Evet. Bugün bilimsel olarak tasdik edilmiş bir gerçektir. Ayetlerin indirildiği dönemde arkeolojik, paleontolojik, jeolojik ya da astronomik incelemeler yapılmadığı gibi elektron mikroskopuyla elementlerin tespiti mümkün değildi. Bu nedenle ayetlerde bildirilen gerçekler Kur'an'ın hak kitabı olduğunu bir defa daha doğrulamaktadır maşallah.
Maşallah.
Değil mi? Allah'ın dilemesiyle yaratıldığı çok açık fosillerin yani, ve Kur'an'ın.
Evet, fosillerde demir belli şekilde görünür halde oluyor artık. Yani rengini de veren bir yerde fosile bu mineraller çeşitli işte bakır element olsun, demir element olsun bunlar birikerek fosile de rengini veriyorlar.
Biz göstermiştik onu. 2.4 milyar yıllık siyanobakterilerin fosilleri vardı. Evet. Bazıları onun pembemsiydi. Allah alem içinde demir
kaynaklı evet, demir oksit oluyor, paslanmış evet. oluyor.
Cihat Hocam biraz önce bahsettiğin konu işte ders kitaplarında Darwinizmin ilerleyen dönemlerde işte bir efsane olarak okutulacağı. Biz de şu anda mesela tarihte okuyoruz değil mi? İşte bir dönemde bazı insanların yani çok büyük bir çoğunun hatta bazı insanların değil tüm dünyadaki insanların dünyanın düz olduğuna inanıyorlardı diye tarih kitaplarında evet. okuyoruz değil mi? Çok da ilginç geliyor bize Allah Allah nasıl düz olduğuna inanırlar diye ve şaşırıyoruz. Aynen o şekilde ilerleyen dönemlerde de Cihat Hocam senin dediğin gibi Darwinizm okunca ya nasıl insanlar böyle doğada atomların birleşip böyle trilyonlarca bilgiden oluşan canlıların oluştuğunu nasıl iddia edebilirler, iddia etmişler diye gelecek nesildeki insanlar çok fazla şaşıracak.
Buna nasıl inanmışlar?
Nasıl inanmışlar diyecekler. Bir de şimdi hani sürekli niye anlatıyorsunuz diye soran insanlar oluyor. Yani bunların bir kısmı bilmiyorum inançsız da olabilir, bir kısmı inançlı da olabilir. Ama şimdi Kur'an'da Allah Hazreti İbrahim'le ilgili kıssada Hazreti İbrahim'den kavimdeki bazı insanların şöyle bahsettiğini bildiriyor. Şeytanın Allah'a sığınırım. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler. Enbiya suresi 60. ayette. Yani kavimdeki kişiler diyor ki Hazreti İbrahim sürekli olarak putların geçersizliğini, putların bir şey yaratamayacağını, tek yaratıcının Allah olduğunu, şuursuz atomlardan ve taştan oluşan putların hiçbir şekilde canlılardaki bilgilerin temelini oluşturamayacağını sürekli olarak anlatıyor kavminde. Gece gündüz durmaksızın anlatıyor ki kavimdeki kişiler diyor ki kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik diyor. Şimdi bizim de böyle sürekli anlatmamıza yani niye işte evrim konusu dilinize doladınız hep sürekli aynı şeyi anlatıyorsunuz denilmesi Kur'an'a uygun bir tavır değil. Yani inançsız kişiler bunları söylüyorsa onlara tabii Kur'an'la hükmedemeyiz ama Kur'an'a inanan birisinin bunu söylüyor olması Kur'an'a ters bir durum. Yani biz ayeti okuduk şimdi. Öğrenmiş oldular.
Inşallah. Evet. Yani belki konunun şuuruna varmamış insanlar tabii ki olacaktır. Evet. Ama yani biz burada zaten konu hakkında bilinçlendirmeye çalışıyoruz insanlarımızı.
İnşallah.
Müslümanları başta. Çünkü yeryüzündeki en büyük fitnenin bu olduğu açık ortada. Bütün fitnelerin kaynağının diğer büyük başka büyük fitnelerin de kaynağının yine en büyük fitne olarak bu olduğu ortada. Darwinizm olduğu ortada. Faşizmin, komünizmin, savaşların perde arkasında bunun olması. Değil mi? Terörün arkasında bunun olması. Evet. İnsanların birbirlerine düşürülmesinde kin ve nefretle doldurulmasının arkasında bunun olması. Irkçılığın arkasında bunun olması. Fakirliğin arkasında bunun olması. Evet. Değil mi? Yoksa İslam'da bakıyorsunuz zekat diye bir müessese var. Değil mi? Yardımlaşma var. Selamlaşma var. Sevgi dolu olması var insanların birbirlerine karşı. Bakıyorsunuz toplumdaki sevgisizliği karşısında Sayın Adnan Oktar hocamız sağ olsun ilk olarak o bahsetti bu konudan zaten. Onun sevgisiz bir toplum olduk yani. Dedi. Yani bunun giderilmesinin arkasında işte yine bu insanların birbirlerini basit canlılar gibi görmesi, ruhu olup da ruhu olduğundan dolayı, Allah'ın ruhu olduğundan dolayı Allah'ın tecellilerini arayıp da ona karşı sevgi arayışı içinde olmamaları. Bu yatmış oluyor. Evet. Yani bakıyorsunuz bizim bir defa Allah'ın her yere hakim tek yegane güç olduğunu bir defa farkına varmamız gerekiyor. Farkına varmışsak da bunu diğer insanların da fark etmesi için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bakıyoruz bir protein ama bakın protein yani hücremizin daha alt, ondan daha da küçük olan küçücük bir parçasından bahsediyoruz. Allah proteinin imal edilmesinden an be an çalışmasına varıncaya dek her anını zaten Allah yaratıyor. Biz yaratmıyoruz. Şuursuz atomlar yaratmıyor. Bu ne demek? Allah demek ki her yere hakim, tek hakim güç. Öyle değil mi?
Evet.
Demek ki bir defa Allah her yeri kuşatmış, her yeri sarmış. Gücüyle, kuvvetiyle, her an her şeyi yaratmasıyla her yere hakim. O zaman zaten bizim Allah'a teslim olmamamız için, İslam olmamamız için, İslam dinine girmememiz için ama hak din olan, Kur'an'a dayalı, Kur'an'da anlatılan dinin özünden bahsediyorum İslam derken. Yani her şeyiyle Allah'ın tek güç olduğunu, Allah'tan başka kuvvet olmadığı gerçeğini benimseyip de ona göre davranıp yaşamımızı ona göre şekillendirmememiz için hiçbir sebep kalmamış oluyor.
İnşallah.
Yani bütün bilimsel deliller Allah'ın her yere hakim tek güç olduğunu gösteriyor.
Evet.
Bilim buna hizmet ediyor. Biz de bunu anlatıyoruz detaylı anlatarak inşallah.
Evet. Bir de şimdi tabii onu söyleyen kardeşlerimizden, bilgisizliğinden söyleyen de olabilir. Bilmiyorum, bilerek söyleyen de olabilir ama genel olarak şunu söylemek çok önemli. Biz kendi kafamıza göre bir tebliğ yöntemi geliştirmeyiz yani Müslümanlar.
Tabii.
Yani biz kendi kafamıza göre yani şöyle yaparsak işte bu tebliği ben uygun gördüm falan. Biz böyle kafamızdan böyle bir şey uydurmayız.
Evet.
Yani Allah bize nasıl bir tebliğ yöntemi Kur'an'da bildirmişse biz Allah'ın izniyle peygamberleri örnek alırız. Biz başka birisini örnek almayız inşallah. Peygamberlerin de gece gündüz kavmindeki o dönemdeki putlar neyse sürekli onları yıkmak için Hazreti Nuh mesela 950 sene boyunca gece gündüz onları çağırdım diyor. 950 sene boyunca evet. Hazreti Nuh aynı şeyleri anlatıyor. Aynı evet. Konuları anlatıyor. ve farklı metotları denediğini, onlara değişik yollardan yaklaştım diyor Hazreti Nuh. Ama yine inkarlarındaki artıştan başkasını artırma diyor Hazreti Nuh. Yine ayetlerde Allah bildiriyor inşallah. Biz o yüzden yani peygamberleri örnek alırız. Biz kendi kafamızdan tebliğ metodu uydurmamız inşallah müminlere yakışmaz.
Evet, inşallah.
Bakın bir ayet-i kerimede Allah'ın biri olarak anılmasının üzerinde Allah şöyle duruyor. İsra suresi 46. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da sadece Rabbini bir ve tek ilah olarak andığın zaman nefretle kaçar vaziyette gerisin geriye giderler. İşte biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani inşallah bilimsel deliller vesile kılarak, sonuçta anlattığımız bilimsel delillerin ardından Allah'ın nasıl Kur'an'dan da örnekler vererek ayetleri açıklıyoruz inşallah, tefsir ediyoruz. Değil mi? Allah'ı tek ve bir olarak anlıyoruz inşallah.
Evet inşallah.
Bu bazıların işine gelmiyor olabilir.
İşte o işine inşallah gelmeyenler hani Kur'an'da Allah'ın inkarcılar olarak bahsetti ve Allah anıldığı zaman kalpleri öfkeyle dolan insan tarifine tam uyuyor inşallah.
Evet.
Çünkü mesela bu az önce gösterdiğimiz fosilleri bu evrimcilerin yoğun olduğu bir yere bir koyduğunuzda müthiş derecede sinirleri böyle artıyor. Yanından ayrılamıyorlar mesela. Yani yemeğe gitmiyor, su içmiyor. Sürekli gözü fosilde. Mesela bu diyor aslında hemen eleştirmeye başlıyor karşısındakini. Bu gerçek değil gibi şeyler söylemeye başlıyor. Böyle eleştiriler ama mesela biz şey desek, yer çekimi yanlış desek mesela. Orada fosil değil de başka bir pankart açsak ve desek ki mesela yer çekimi teorisi aslında yanlış. Cisimler, şey evet, yer çekimi diye dünyada veya uzayda bir şey yok. Bu yanlış. Biz buna karşı desek kimsenin dikkatini çekmez orada. Kimse de umursamaz bunu. Gülerler, ciddiye bile almazlar.
Ateistler özellikle.
Evet. Ama oraya bir fosil koyuyorsun. Bütün dikkat, pür dikkat hepsi oraya, evet, toplanıyor. Demek ki o konu çok hassas. Evet. Demek ki o konu çok önemli.
Bundan daha önemli hiçbir konu yok.
İnşallah. Yok inşallah. Allah'ın ama olsun. Köküne baktığınızda bilimsel de değil inanmalarının sebebi. Tamamen, evet, ideolojik. Birkaç tane mesela örnek vereceğim. İnanışın ne kadar bilim dışı olduğuna, evrime inanışın. Bu sözde insanın atası diye ilan ettikleri maymunusu canlıların veya bazı maymunların, işte Australopithecus örneğin, onların da bir atası olduğunu iddia ediyor bilim adamı, evrim teorisyenleri diyeyim, bilim adamı değil de evrim teorisyenleri. Şunu diyorlar, hiçbir zaman bu gizemli maymunlara ait, yani maymunların atası olduğunu iddia ettikleri maymuna ait bir fosil bulamadık. Ama yine de onları hakkında birkaç kritik şey biliyoruz diyor. Yani ortada hayali bir fosil de yok. Hani normalde Tiktaalik, Rosa, işte Archaeopteryx gibi bir fosile bir şey yamamaya çalışıyorlar. Yani bir şeyi yakıştırmaya çalışıyorlar ama orada da hiç fosil de yok. Hiçbir şey yok. Onlar hakkında bir şey biliyoruz diyor.
Olmayan şeyin hakkında bir şey yok.
Evet yani hiçbir şey yokken onun hakkında bir şey bildiğini söylüyor. Modern maymunlar gibi etrafta dolaşmak için ellerini ve ayaklarını kullandıklarını biliyoruz diyor.
Çok biliyorsun. Yani, neye göre biliyorsun?
Çok enteresan. Elleri ve ayakların olduğunu bilmesi de bir...
Kanıtı yok ama herhalde gidip eskiden görüp de geldi Hazreti.
Kalbinin attığını biliyoruz falan.
Evet. İnsanın sözde evrimine ithaf ettikleri Australopithecus'larla ilgili bilim makalelerinden mesela seçip örnek olarak veriyorum. Bunlar makalede geçen birkaç söz. Beyin boyutlarının niçin bu kadar küçül büyüdüğü konusuna gelince... Paleontologlar bunun nedenleri konusunda fikir birliği içinde değiller.
Evet.
Pek çok bilim adamı alet kullanımının evrimi konusunda kesin bir değerlendirme yapamıyor. Yıllardır bilim adamları Neandertallerin ve Homo erectus'un niçin ortadan kalktığını araştırıyor. Pek çok neden üzerinde duruldu ama bunların hiçbirisi kesinlik kazanmadı. En sonunda da William Fix isimli bir paleontoloji ünlü bir kitap yazarı var. William Fix, o da diyor ki insanın kökeni hakkında hiçbir şüphe duymamamız gerektiğini söyleyen hala sayısız bilim adamı vardır. Ama tek eksikleri bir delillerinin olmaması diyor.
Ya tek eksiği var. Evet. Tek eksikleri yokmuş aslında.
Yani çok komik bir dine mensuplar bu pagan, evet, dini.
Demek ki bizim burada bilimin bir defa uygulamada hangi metotlarla yapılacağını mesela öğretmemiz gerekiyor demek ki. Yani önce insanın elinde bir veri olur, o veriyi değerlendirir insan, değil mi? Yani bir kanıt olur. Mesela diyelim çölde yürürken karşımıza bu fosil çıktı. Biz kazı yaparken diyelim, arkeoloğuz ya da paleontoloğuz. Böyle bir fosille karşılaştık. Şimdi bunu görünce bugünkü örnekleri de var. Yan yana koyuyoruz. Hiçbir değişim yok. Ne diyeceğiz o zaman? ne diyebiliriz?
Evrim yok diyeceğiz.
Yani canlılar değişmemiş diyeceğiz değil mi? Başka ne anlam çıkarabiliriz bu gerçek kanıttan? Evet.
Değişmediğini ne söyleyebiliriz?
Ne diyebiliriz? Demek olay bitmiş oluyor işte. Canlılar hiç değişmemiş. Demek ki evrim diye bir şey yokmuş. Olay bitti. Yani sen olmayan delillerle neyi savunuyorsun? Sen ancak insanları kandırmaya çalışıyorsun. Bu hiç de öyle masumane bir iddia değil evrim teorisi. İnsanları kandırmaya yönelik, dinden, Allah'ın varlığından alıkoymaya yönelik bir şey bu. Yalan bu. Bir aldatmaca. Ve şeytanın bunu insanlara şey yaptığı, insanlara yüklediği bir metot, uygulama yöntemi yani. Bu şeytanın bir propagandası. Deccaliyet dediğimiz şey yine aynı şekilde hakim olan işte uygulamalar. Hep böyle şeytanın yönlendirmesiyle olan şeyler. Ve şeytanın fısıldamasıyla, yönlendirmesiyle olan şeyler. Yoksa kimin aklına gelir? Yani bu kadar gerçekler varken 350 milyona yakın fosil var ortada elimizde. Müzeler bunlarla dolup taşmış. Artık çekmecelere, depolara saklıyorlar. Ve her biri tek tek yaratılışı ispatlıyor. Allah'ın bir anda yarattığını ispatlıyor deliller hepsi. O kadar çok ki. Ama şeytan öyle bir şey yapmış ki insanları kandırmış ki bir kısım insanı kandırmış bu evrimcileri. Ve onlara kalkıp da bu yalanı söylemelerini birbirlerine de destek alarak işte adının önüne bir şeyler getirerek birbirlerini gel sen bizdensin diyerek işte onu yükselterek işte kariyer falan yaptırarak bunları bu şekilde makul gösteriyor insanlara. Onu dinleyen bilgisiz kesim ise yani bizim karşımızdaki en büyük tehlike aslına bakarsanız cahiliyet. İnsanlar bu konuda bilgi sahibi değillerse kalkıp da bunlara isimlerin önünde bazı şeyler varsa titirler var diye kalkıp bu söyledi diye inanıyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir defa bunu yapmak, böylesine inanmak da körü körüne bir defa hatalı bir davranış olacağı bize ayette bildiriliyor. Ne diyor ayet-i kerimede? Allah bize buyuruyor. Diyor ki, bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Yani bir kısım insanların olacağından bahsediyor, mealen söyleyeyim. Ve o insanların bilgisizce başka insanları kandıracağından bahsediyor. Ve ileride, ahirette inşallah onların günahlarının bir kısmını da yükleneceklerini bilgisizce böyle saptıran insanların olacağını söylüyor inşallah. Allah bildiriyor bize. Demek evet. Hiçbir şekilde bize ne söylenirse söylensin. Bakın biz bile bahsediyoruz, ediyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz değil mi? Fosillerden bahsediyoruz. İnsanlarımız girsinler. Bu kaynakların orijinallerine kaynak vererek konuşuyoruz biz. Evet. Orijinallerini değerlendirsinler, öğrensinler. Başkaları da işte bir belgesel izlediklerinde televizyon kanalında. National Geographic de olabilir bu. Discovery Channel'da olabilir. Orada diyorsa ki işte bu doğal süreçlerle doğa bunu şekillendirdi, tabiat ana bunu yaptı, şöyle de oldu, böyle de dönüştü, böyle de etti diyorlarsa bunu da kalkıp araştırmaları gerekiyor. Biri söyledi diye ona hemen inanılmaz. Yani mümine düşen özellik zaten bilim yapmak. Allah bunu emrediyor. Her Müslüman bir defa araştırıp, inceleyip öğrenmekle yükümlü. Zoolojiyi de bilecek, biyolojiyi de bilecek, genetiği de bilecek. Değil mi? Nasıl kendisinin yaratıldığını, embriyolojiyi de bilecek. Çünkü insanın anne karnındaki gelişim safhaları da Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış. Kime anlatılmış? Bize anlatılmış. Bana da anlatılmış. İşte İzmir'deki kardeşimize de anlatılmış. Erzurum'daki kardeşimize de yine aynı şekilde anlatılmış. Afganistan'dakine de, Japonya'dakine de, Amerika'dakine de. Hepsi bunları detaylı olarak bilecek diye anlatılmış.
Evet.
İnşallah.
Şimdi Amerika'da bir araştırma yapılıyor. Evrime inananların işte ateizmi savunanların sayısı olarak %9'luk bir rakam çıkıyor. Ama bu %9'luk rakamın mesela işte profesörler, işte doçentler, film yapımcıları, yani böyle halkın etkileyebilecek kişilerden oluştuğu bulunuyor.
Kamil önde gelenleri
evet. Diye tabir ediliyor inşallah Kur'an'da. Allah evet, o şekilde evet. Bildiriyor. Yani normalde bunun savunanlar zaten kimse savunmadı diyorlar ya, savunmuyor ki kimse inanmıyor diyorlar. Tamam, gerçekten hocamızın vesilesiyle tüm dünya çapında evrim teorisi hızla bitiyor. Artık sonuna gelindi. Ama bunu savunanların bulunduğu rütbe, yüksek rütbeler olduğu için ve insanlar özellikle bunu dikte etmeye çalıştıkları için bunun tehlikesi burada oluyor. Yani Darwinizm dininin tehlikesi burada ortaya çıkıyor.
Tabii.
Yani o açıdan dediğimde hocam çok önemli.
İnsanların ne yapıyor bu Darwinizm propagandası? Nihayetinde insanları öldürüyor. Dünya hayatlarında bir defa Allah'ın kendi ruhundan üflediği ruhunun tecelli etmesini engellemiş oluyorlar, önlemiş oluyorlar inşallah. Yine Allah'ın izniyle tabii ki oluyor da. Ama sonuçta ne olmuş oluyor? Allah'ı anmayan, ibadet etmeyen, Allah'ın varlığına inanmayan insanlar olmuş oluyor. Allah ne diyor böyle insanlar için? Şeytandan Allah'a sınırı mealen söylüyorum. O gün ahirette inşallah onlar bizi nasıl unuttularsa biz de bugün onları unuttuk diyor inşallah. Allah onları hatırlamayacağını, muhatap olmayacağını, konuşmayacağını ve ahirette inşallah yüzü koyun cehennemde kalacaklarını haber veriyor inşallah. Yani bizim burada yapmaya çalıştığımız inşallah Allah'ın emrettiği dediğin gibi az önce bahsettiğin gibi tebliğ yöntemi olarak Allah'ın varlığını birliğini anlatma. Bunu da bilimsel delillerle tabii ki anlatma her zaman için. Sonuçta insanların ahiretini inşallah kazanmalarına vesile oluyorsa bir defa bu bizim asli görevimiz olduğu için Allah'ın emri olduğu için yapıyoruz inşallah. Artı böyle insanları da zaten kurtarmış oluyoruz.
İnşallah.
Toplu olarak bir hastalık varsa ve senin de elinde ilacın varsa bu insanları kurtarmak üzere bir salgın varsa tabii ki bu ilacı verirsin insanlara, vermez misin? Kendini mi saklarsın? Aynı şekilde yaptığımız şey. Gerçekler, insanlar kandırılmışlar, uyutulmuşlar bu konularda, aldatılmışlar yıllar yılı. Sen de gerçeği biliyorsun, anlatmayacaksın. Anlatacağız tabii ki, sonuna kadar anlatacağız.
İnşallah. Oktör hocamla herhalde bir video var.
Evet, bir ayet okuyacağım da önce şeytandan Allah'a sığınırız. Onlardan seni dinleyenler vardır. Bu tabii ilk anlamı olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyor ama işare olarak da Hazreti Mehdi'ye bakıyor. Oysa biz onu kavrayıp anlamalarına bir engel olarak kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık kıldık. Hakikaten Hazreti Mehdi'nin çalışmalarını Darwinizme, materyalizme karşı anlamada zorlanacaklar önce. Yani evet. Bir müddet böyle olacak inşallah.
Alışkın bir oldukları bir şey değil çünkü.
Evet. Onlar hangi apaçık belgeyi görseler yine ona inanmazlar. Yani bilimsel delilleri, Kur'an'ın hakikatlerini, Kur'an mucizelerini görecekler, bilimsel hakikatleri görecekler, fosilleri görecekler ve inanmayacaklar bir dönem. Öyle ki o inkar etmekte olanlar sana geldiklerinde seninle tartışmaya girerek bu öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir dediler. Hazreti Mehdi yaratılışı anlattığında demek ki ilk önce gördüklerinde bu bilimsel delillerle haşa onun eskilerin uydurma masalları olarak değerlendirecekler ilk başta. Bakın bir hadiste de Peygamberimiz şöyle diyor inşallah. Mikyal el Makarem cilt 1 sayfa 223-224. Bin yıldan daha eski iskelet kemikleri İmam Mehdi aleyhisselam ile konuşacaklar. Yani Hazreti Mehdi'nin fosillerle bir mücadele vereceğini Peygamberimiz maşallah bildiriyor inşallah. Hocamız da Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak bizler de inşallah fosillerle böyle bir çalışma yapıyoruz. Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi'nin bakın fosilleri de kullanarak Darwinizmi ve materyalizmi yeryüzünden kaldıracağını anlıyoruz inşallah.
İnşallah.
Tabii ki olacaktır. Bunda bir öncelikle dinleri ortadan kalktığı için bu putperest saçma sapan dinleri ve saçma akılları nedeniyle bir müddet bir karşı koyma olacak. Ama ondan sonra inşallah Darwinizmin kökü bütün yeryüzünden kazanacak. Bunu da anlıyoruz inşallah. Hem Kur'an'da Allah'ın İslam'ı hakim kılacağını bildirmesi vaadi var. Bu mutlaka olacak. Bu bir kaderdir. Hadislerden de bu şekilde olacağını anlıyoruz. Yüce ile ilgili bir filmimiz var. İsterseniz ona bakalım. Yüce'nin içinde nasıl bir alem olduğunu gösteriyor. Tabii bu büyük bir yaratılış mucizesi. Yani mesela insanda 100 trilyon hücre var. Canlılarda trilyonlarca hücre var. Hatta tek bir bakteri hücresinde bile işte böyle bir alem var. Şimdi hep birlikte bakalım. Bakın hücrenin içerisindeki muhteşemlik, detaylardaki ihtişamı görüyoruz. Mesela zardan özel taşıyıcı kapılar, proteinler var. Bunlardan içeri giren maddeler hücrenin içerisinde bakın gördüğünüz gibi özel bir iskeleti var hücrenin. Yapısını korumasına vesile olan.
Proteinler yapılmış.
Bakın burada gördüğünüz yürüyen proteinleri görüyorsunuz. Üzerlerinde özel bir yük taşıyorlar. Nerede? Proteinden yapılmış yollar üzerinde. Bunlar da proteinden yapılı. Bunların hepsi DNA'da kodlanmış olarak var. Bakın çok
orada bir tane yol yapılıyor zaten. Yol döşeniyordu. Evet,
çok büyük bir yükü taşıyor. Bakın görüyorsunuz yürüyen bir protein.
Bunları... Yol peki o sırada mı oluşuyor sanki öyle?
Evet sürekli inşaat.
Evet yani sürekli olarak yani var tabii yollar ve oluşup dinamik bir yapıları var. Oluşup kaldırılıyor, oluşup kaldırılıyor. Bakın burada DNA'nın kopyalanmasını görüyorsunuz.
Aa, maşallah çok güzel.
Protein
çok
etrafına şey sarılı evet. Onun üzerinden dolaşarak gerektiği yeri gerektiği kadar kopyalıyor.
Gerçek zamanlı bu hareketler. Evet.
Ondan sonra getiriyor bunu protein fabrikasına, protein üretiliyor. Bu protein alınıyor, götürülüyor, özel bir organele yerleştiriliyor. Burada bakın evet, Golgi'de özel üçüncü şekli veriliyor. Sonra bunlar yükleniyor bu keseciklere ve yürüyen proteinler tarafından gitmeleri gereken yere taşınıyorlar. İşte böyle kusursuz ve mükemmel bir hayat var hücrenin içerisinde.
O esnada yapılan kalite kontroller de var. Onları artık hiç göstermemişler. Yani vakit yetmemiş.
Evet.
Çok ayrıntılı.
Yani böyle bir sistemin değil mi? Bu şuna benziyor. Çok büyük bir şehri alıp milimetrenin binde birine indirin, yüzde birine. İşte böyle bir sistem var. Ama bu da yeterli değil. Yani mesela büyük bir şehirde trafik kazaları oluyor, aksaklıklar oluyor.
Sular kesiliyor.
Yani borular kesiliyor, patlıyor tabii. Değil mi? Her şey oluyor. Su baskını oluyor, seller götürüyor, insanlar ölüyor. Hücrenin içerisinde hiç olmuyor bu aksaklıklar. Çünkü en ufak bir aksaklıkta zaten hücre hayatta kalamıyor. Bakın 10 milyar protein var. Saniyede 2000 protein üretiliyor. En ufak bir aksaklık olmadan, hata olmadan, hatalı olanlar hemen alınıyor. Tekrar ayrılıp yenileri düzgün hale getiriliyor. Hatayı tanıyan yapılar var ve hatasız çalışılıyor. Çünkü protein sisteminde bir hata olduğu zaman hücrede mutlaka bir şey aksıyor ve o hücrenin ölümüne kadar gidiyor. Ya kanser oluyor, önemli bir hastalık meydana geliyor. Zeka geriliği yapan hastalıklar ortaya çıkabiliyor değil mi? Yatalak oluyor hasta, bir şey oluyor ve onun sonucunda ölüm gerçekleşiyor.
Ve dolayısıyla sayı olarak da yani hücrelerin sayısını ele aldığımızda yani 1000 tane, 2000 tane ya da milyon tane hücreden bahsetmiyoruz. İnsan vücudunda sırf tek bir insanın vücudunda 100 trilyon kadar hücre var. 100 trilyon. Bir tane 1 trilyon da değil, 2 trilyon da değil, 100 trilyon. Yani trilyonu zaten saymaya ömrün yetmiyor.
Milyar bile sayılmıyor zaten.
Ve bunların hepsinin düzen içinde mükemmel bir şekilde çalışıyor olmaları, her yere hakim, dev bir organizasyonu ortaya koymuş oluyor burada. Ve alan hakimiyetini göstermiş oluyor.
Evet ve şuur yok. O moleküllerde, hücrede değil mi?
İçlerine baktığımızda kendilerinden kaynaklanan bir şuur yok. Ama evet, her yere hakim olan, her an hakim olan bir şuur var.
Evet. Yani bir insan burada mesela şu hücrenin içine girebilse değil mi? Hücrenin içine girirse orada bir yolun üzerinde bir proteinin böyle tutmuş koskocaman bir şeyi taşıyor içindeki yükle birlikte. Yürüyerek götürüyor böyle. Görse onu sallana sallana iki yana. Ne düşünür yani burada? Burada böyle tesadüf mü? Burada bir hayat var der yani. Birileri var burada der. Bir akıl var der yani. Değil mi böyle?
Tabii.
Yollar üzerinde.
Bir amacı vardır. Bir evet, mantık, bir şey vardır.
Yani bir amacı olduğu çok kesin değil mi? O bir şey hazırlanmış. Bir şeyin içine yüklenmiş. Onu taşıyan böyle özel moleküller var. Evet. Adım ata ata götürüyor. Onun içinde özel yol yapılmış. Yani o hücrenin içinde havada duran bir sistem. Evet, havada derken yani tabii yani bağlantıları var ama bu yani o suyun içinde yüzen havada duran bir sistem. Onun üzerinde o hiç düşmeden, dengesini de koruyarak onu kalkıp onun üzerine götürüyor. O gittikçe de o yapılıyor mesela, yol açılıyor önünde. O gittikten sonra kaldırılıyor. Yani bunu gören biri hemen iman etmez mi? Yani Allah'ın orada kudretinin, emirlerinin her an hayata değil mi olduğu çok açık bir şekilde belli değil mi? Dışarıdan bakıyor buna işte, adam Nobel ödülü alıyor. Fakat iman etmiyor, bu da Allah'ın varlığının delili. Yani bunu görüp de birinin iman etmemesi hocamız söylemişti. Bu Allah'ın varlığının kanıtı aslında. Yani evet. Normalde insan hemen iman eder. Etmiyorsa o da Allah'ın yaratmasıyla açıklanabilir ancak. Özel bir varlık yaratılmış ve iman etmemek anlamıyor. O kaderle yaratılmış. Evet, anlamayacak şekilde. Evet. Çünkü anlar gibi görünüyor. Nobel ödülü alıyor, kitap yazıyor ama anlamıyor. Yani bu tesadüfen oldu diyebiliyor sonra.
Çünkü mantıksız bir şekilde sapıyor. Anlatıyor. Sonra da diyor ki bakın diyor, şuursuz atomlar nasıl yapmış değil mi diyor. Haşa.
Ya mesela
yani şu çok mucize yani böyle bir mantık. O kadar mantıklı düşündükten sonra en sonundaki cümlenin bu kadar mantıksız olması çok büyük mucize.
Evet. Allah'ın delili olmuş oluyor.
Tabii.
Hocam. Mesela şu bardak şöyle havada dursa, içindeki su eksildikçe kendi kendine içine su dolmuş olsa diyelim, bu görülse bütün dünyada olay olur. Değil mi? Böyle kendi kendine havada duran, içindeki su eksildikçe dolan bir sistem olmuş olsa müthiş bir olay olur böyle. Aylarca yıllarca gazetelerde haber olur. Hücrenin içine girdiğinizde ne eksikse orada tamamlanıyor. Hepsi adeta havada duruyor. Havada gidiyor, ilerliyor. Yani orada zaten mükemmel öyle metafizik bir olay var. Bunu incelediğinizde, aynısına baktığınızda hakikaten gözün bir kere göremeyeceği hızda olan, insanı aşan hatasızlıkta olan mükemmel bir sistem var orada. Şunlar yani bu örnek onun yanında çok hafif kalır şu bardak
evet,
örneği.
Evet.
Ama buna rağmen evet,
tam da konuyla ilgili de. İnşallah şeytanlara daha sınırım. Yine İsra suresi 48. ayet, şeytandan Allah'a sınırım. Sana nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak. Artık onların bir yola güçleri yetmemektedir. Dediler ki, biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? De ki ister taş olun ister demir. Az önce zaten senin okuduğun ayetti. Ama başında tabii ki Allah nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak. Demek ki verdikleri örnekleri de incelememizi Allah istiyor. Yani evet. Nasıl bir mantıksızlık içinde olduklarını da irdelememizi zaten Allah istiyor.
Evet,
o yüzden sık sık dönüp de evrimcilerin işte Habertürk'te olsun ya da çeşitli belki belgesellerden cümleler de kesip koyabiliriz, gösterebiliriz. Bakın bu iman hakikatini anlattıktan sonra, Allah'ın varlığını delilini anlattıktan sonra belgeselde sonucu nasıl bir cümleyle bitiriyor?
Evet.
Diye onun da örneklerini de koyabiliriz pekala.
Şimdi nasıl örnekler verdikleri bakalım hakikaten.
Evet inşallah.
Nasıl örnekler verdikleri bir bak diyor Allah değil mi
evet,
inşallah?
Evet inşallah.
Bakın. Evet, niye kısıldı mıydınız?
Sekansı yayınlandığı zaman arkasında tek tek kromozomları çalışıldığı zaman biz biliyoruz ki 7 milyon yıl öncesine şempanze ile insanın ortak atası şeklinde bir çakışma var.
Neden değiştik?
Şimdi neden değiştik diye soru olmaz.
Sıkıcınca böyle soru olmaz. Ya,
çünkü değişmedik yani derece.
Çünkü herhalde. Düşünmeye çağıran bir cümle bu. Neden değiştik? Neden sorusu? Yani tamam veriler olabilir elinde ama nedenini konuş bunu. Yani bu ne anlama geliyor? Neden diye bir soru olmaz diyor. Böyle bir şey beni düşündürtme demek istiyor demek ki burada.
Evet. Kabul olması gerekiyor.
Evrim şimdi normalde evrim, darwinizm hakikaten insanın maymundan geldiğini iddia ediyor. Bunlar bunu ağırlarına gittiği için ortak ata hayaline getirmeye başladılar. Yani evet. Kardeşim senin ortak ata dediğin onların iddiasına göre değil mi? Tutup da böyle nesli tükenmiş maymun fosillerini gösteriyorlar. Bu vahşi ağaçlarda yaşayan değil mi? Bir canlı değil mi? Maymun işte yani buna ister maymun de, ister taymun de, ister faymun de yani bu maymun işte adam yani adam değil de yani maymun. Ağaçtan ağaç atlamıyor mu yani milyonlarca yıldır böyle değil mi?
Uzun kollarıyla.
Uzun kollarıyla. Buna ortak ata deyince ha öyle tamam diyeceğiz biz o zaman. Ya böyle saçma şey olur mu yani? Her zaman yaptıkları şu 6000 tane yaşamış maymun cinsi var. Evet. Bunun 120 tanesi hayatta yani 100 küsür tanesi diyelim. Bunların yaptıkları soyu tükenmiş bir tane maymunu alıyorlar, hop ortaya çıkıyorlar. İşte insanın ortak atasını bulduk, kayıp halka bulundu falan filan gibi iddialar. Halbuki onların gösterdikleri canlılar her zaman maymun oluyor. Neden? Küçücük kafatası var. 450-500 santimetre küplük şempanzelerin sahip olduğu değil mi? Bir kafatası yapısını gösteriyorlar. Gözleri birbirine yakın oluyor, dişleri sivri, alt çeneleri çıkık değil mi? Tam bir maymun yüz yapısını görüyoruz.
Evet.
Maymunun denge kanallarına sahipler. Onların özel bir açısı vardır. Yarım daire kanallarının denge organıdır bunlar.
İnsan
ve maymununki evet,
evet.
Tamamen farklıdır. İnsan nesillerininki mesela Homo erectus bir insan soyudur. Nesli tükenmiş. Homo sapiens dedikleri modern insanın hepsi aynıdır birbirine tıpatıp açıları.
Aynı, evet.
Bunlara bakıyoruz. Australopithecus dedikleri, Homo habilis dedikleri, işte Homo rudolfensis dediklerinin hepsinin açıları birbiriyle aynı yani maymunla aynı. Günümüzdeki evet. Maymunlarla da aynı. Şempanzeyle ve gorilla.
Baş parmakları farklı değil mi?
Evet. El yapıları farklı. Çıkıntıları var özel böyle. Ağaçlara tutulmaya yarayan uzun kolları var. Kısa bacakları var. Ve öne eğik bir yapıları var. Yani bunların omurgası ve leğen kemiğinin açısı insandan tamamen farklı. İnsanda diktir. İki ayaklı yürümeye yönelik olarak özel bir yapısı vardır insanın.
Evet.
İnsan dört ayak üzerinde yürüyemez. Öne eğik de yürüyemez. Müthiş bir enerji kaybına uğrar. Değil mi? Beli çıkar yani. Beli sakatlanır hemen zaten.
Maymunlar böyle, ise değil mi? Dört ayakları üzerinde
evet.
Yürüyorlar.
O da tam tersine. Kalkıp da iki ayak üzerinde fazla yürüyemiyor. Yani kısa bir süre bir mesafe yürüyebiliyor ama müsait değil yani yapısı evet. Ve denge organı da müsait değil. Uzun süre gerçekleştiremiyor bunu. Dört ayak üzerinde olduğu zaman çok etkili oluyor. Hızlı hareket ediyor. Ağaçtan ağaca atlayabiliyor.
Koşarken ayakları dört ayağıyla koşuyor.
Evet. Aynı ayakları şey. Da mesela farklı. Bizim mesela özel bir eğilimle değil mi? İnsanın ayak yapısı vardır.
Bir kemer var.
Ayağıyla evet. Siz ağacı tutabilir misiniz ayağınızla? Tabii ki tutamazsın. Düz ile zeminde yürümek için yaratılmıştır. Maymunun ayağı öyle değil ki ağacı kavramaya yönelik. Tutmuyor. Maymun ağacıyla ağacı kavrayabiliyor. Şimdi bu kadar farklı ilgili canlının yok. Ortak ataydı bıraksınlar bu işleri. Yani bu yok. İnsan genom projesiyle maymun şempanze genom projesi tamamlandı. Arada kimi bilim adamına göre %96, kimine göre %94 benzerlik var diyorlar. Şimdi bu şimdi bir saptırmaca. %96 benzerlik var deyince çok büyük bir kısmı benzermiş, intibanı verme şeyi var. Şöyle de denebilir. %4 farklılık var. Şimdi şöyle oluyor. İnsanın 3.2 milyar harften oluşan DNA'sı var. Bunda %4'lük bir fark.
Çok büyük fark.
Milyonlarca bir harf meydana getiriyor böyle. Binlerce gende çok büyük farklılıklar var. Yani bunun böyle onların iddia ettiği gibi rastgele değişikliklerle, harf değişiklikleriyle milyonlarca yıl içinde birinin birine dönüşmesi diye bir şey söz konusu değil. Kaldı ki bakın en önemli konu insan medeniyetler kuran, şehirler kuran, elektron mikroskop yapıp kendi vücudunu inceleyen, değil mi? Bilim yapan, sanat yapan, düşünen ve ruhu olan bir canlı varlık. İşte ruh asıl farkı meydana getiriyor. Biri vahşi bir hayvan, ruhu olmayan, ağaçtan ağaca atlayan milyonlarca yıldır. Her maymunun çocuğu yine öyle başlıyor. Yine ağaçtan ağaca atlıyor, ağaçtan ağaca atlayarak ölüyor. Onun çocuğu yine ağaçtan ağaca atlıyor. İnsan öyle değil ki. Değil
bu arada insan... hemen ekleme yapayım araya. Evet. %4'lük fark, 128 milyon nükleotit farkı yapıyor.
Tabii yani
128 milyon.
Bu böyle yani muazzam bir fark. Bunu bir örtbas etmeye çalışıyorlar. Ki hayır, o zaten... fark, evet.
Yani eğer öyle çok küçük bir fark varsa o zaman alsınlar maymun DNA'sını. Laboratuvar ortamında o farkı kapatacak şekilde bütün nükleotitleri değiştirsinler. O yumurtayı da işte maymun veyahut da insan rahmine koysunlar. O zaman o insan olarak çıksın. Madem böyle küçük bir fark var. Yani bilim adamları o zaman bunu yapsın yani böyle bir şeyi.
Bakın şimdi evet.
Şey olayı var doktor hocam biraz önceki konuda. Şimdi evrimci bilim adamlarına işte maymundan geldiğimizi iddia ediyorsunuz diyorlar. Onların çok değişik böyle şeyleri oluyor. Böyle hayır diyor şimdi siz konuyu hiç anlamamışsınız diyor.
Hiç anlamamışsınız.
Maymun değil diyor yani. Maymun değil kesinlikle orangutan.
Paymun diyor.
Hayır yani çok maymun orangutan yani. Bunlar sanki karınca ile filden bahsediyoruz. Yani maymun orangutan yani. Ne? Çok acayip bir fark yok ki aralarında zaten yani değil mi?
Ya bu inanış o kadar ileri gitmiş ki. Bu örneği geçememiştim bir daha vereceğim. Şempanzeden insana böbrek nakli yapmış. Doktor, ya
hocamızın kitabında var şimdi. Bakın bu çok evet. Önemli. Bakın bu çok ya dinleyin bunu.
12 tane hastaya böbrek nakli yapmış. Yani bak bir tanesini yapıyor. Bir gözlem yapıyor.
Ölüyor. İkinci, ölüyor. İkinci yapıyor. O da ölüyor.
Ölmüş.
Ölmüş.
Babunun beyni, kalbini insana takmışlar. Birkaç dakika içerisinde ölmüş.
Tabii yani bu işte bu bakın.
İnanışın Darwinizm, güçlü olduğunu gösteriyor.
Darwinizm bilimi muazzam geciktirdi, sekteye uğrattı. Yani Darwinizm yüzünden bu yapılanlar, ölenler, müzelerde işte sahte kafası sergiliyor adam. 40 yıl 500 tane makale bir şey varmış gibi yazıyorlar falan, böyle doktoralar yapılıyor. Kürsülerde çıkıyor adamlar, kitap yazıyorlar. Big Bang ortaya çıkıyor. Daha 1900'lü yılların başında Einstein anlıyor hesabıyla. Alexander Friedman anlıyor. Ondan sonra şey var, Lemaître var. Onlar anlıyor. 70'li yıllara kadar muazzam bir direnişle reddediyorlar. 50 yıl gecikiyor bilimde bu şeyin. Neden? Çünkü yaratılışı ispatlıyor. Allah tarafından yaratıldığını ispatlıyor değil mi? Evrenin yoktan var olduğunu. Laboratuvarlara gidiyorlar. Her şeyi bilime uydurmak için yıllarca milyonlarca dolar harcayarak, hatta milyarlarca dolar harcayarak bütün bilimsel gerçekleri saptırıyorlar.
Ve ellerinde çok evet. Büyük fonlar var. Yani öyle 10 milyon dolar şeklinde yani bir araştırma öyle kolay değil. Gidiyor çöle gönderiliyor o insan. Onun yemesi içmesi var. Amaç ne? İşte bizim atamızı bul diye gönderiyorlar onu. Yani öyle bulunmaz. Olmayan bir şey nasıl bulunsun? O da tabii ne yapıyor? Ya diyor bana bu kadar para verdiler. En azından dur ayıp olacak. Şurada bir iki bir şey yapayım diyor. İki çeneyi bir araya getiriyor. Çeneyle insan kafatasını. İşte buyurun diyor. Sizin istediğiniz sadece bir şey getirdim diyor.
Hayır muazzam
sahte fosiller
taş kafa bir zihniyet var. Yani sırf bu pagan dini ayakta tutabilmek için mesela şimdi diyorsun ki 12 tane böbrek nakli yaptı. Hadi diyelim iyi niyetli bir şey denedi. Yani bir böbrek baktı yani bir olabiliyor mu diye hakikaten. İlk hastayı öldüğünü gördüğünde yapmazsın bir daha bunu değil mi? Evet. Belli ki öldürücü bir sistem o. Yani iyi niyetli bile yapılmış olsa değil mi? Bir daha yapıyor, bir daha yapıyor. 12 defa insan adam öldürür mü yani böyle? Tam cani olmuş oluyor. Niye cani oluyor? İşte Allah'tan korkusu yok. Onu da hayvan görüyor, onu da hayvan görüyor. Evet. Bu hayvanın böbreği diyor, bu hayvana da olur diye mantığıyla değil mi? Evet. Böyle bir mantıksızlıkla.
Biz, yani ondan geldik zaten, inanışı çok kuvvetli. Zaten bizim atamız diyor, yani o zaten organ buna uyar diyor. Ki bir insanda bile yani homo sapiens diyor günümüz insanı, ondan ona bir organ nakli yapmak için bile o dokunun uyuşup uyuşmayacağını belli eden çok hassas testler var. Değil mi doktor hocam, sen daha iyi bilirsin. Bu testlerin yani insandan insana uymazken bir böbrek, şempanze yani bu inanış o kadar kör ki şuuru tamamen kapanmış. Nasıl da olsa uyar diyor yani.
Tabii bunlar diyor. Bakın çok örnekleri var. Otobenga isminde bir Afrika pigme yerlisini alıyorlar New York'a götürüyorlar 1920'li yıllarda. Ve maymunların kafesine koyup sergiliyorlar. Atamızı. Normal tabii ailesi olan, çoluk çocuğu olan bir adam yani. Adamcağız şeyden Afrika'da bir pigme yerlisi böyle. Onların boyları daha kısa oluyor.
Kongo'dan
evet,
getiriliyor.
Evet Kongo'dan getiriliyor.
Görüntüsü de var burada evet.
Evet işte bakın burada görüyorsunuz. Maymunlarla birlikte... sergiliyorlar. Otto Bengel isimli yerliyi. Ve adam en sonunda intihar ediyor. Yani böyle rezalet olur mu? Yani işte bunlar işte bu. Ama Darwinizm rezaleti bu. Yani bütün mesela Doktor Mengele var 2. Dünya Savaşı'nda. Evet. İnsanı hayvan gibi gördüğü için orada insanları keserek özel deneyler yaptığını güya şey ederek, böyle değil mi, insanın üzerinde. Bu Darwinist mantıkla kim bilir kaç kişiyi öldürdü, o şekilde katletti. Ama bu mantık işte Darwinist mantık. Yani Darwinizm mutlaka şiddete, öldürmeye, kan dökmeye ve Otto Bengel'i alıp kafese koymaya kadar gider. Ve bütün bilimsel gerçekleri çaptırarak, saptırarak 20. yüzyılda muazzam yavaşladı bilim. Şimdi bakın aslında Hazreti Mehdi döneminde inşallah ayrı zamanda muazzam bir şahlanış i̇nşallah, olacak. Değil mi? İnşallah, Müslümanların inşallah kontrolüne geçtiğinde bu bilim. Çünkü hocamız söylemişti, yani bilimde bunlar tek bir alternatif görüyorlar demişti Darwinistler. Evrime uydurmaya çalışıyorlar olmayan bir şeye. O her şeyi çarpıtıyor. Kırıp döküyorlar, ondan sonra önünü kesiyorlar. Bir şey görüyor mesela, böyle bir delil. Onu kabul etmiyor. Big Bang'i görüyor mesela. Big Bang. Bugün kesin olarak ispatlandı değil mi? Delilleriyle. Görüyor adam bunu. Mesela Einstein, ki Einstein dindar birisi, hesabını yapıyor. Görüyor yani, evren diyor statik olamaz diyor. Dinamik diyor. Genişleyen bir yapısı var diyor. Ama diyor, aman diyor materyalizm, ama ben bunu uydurayım diyor. Oraya özel bir şey ekliyor ki denklemine statik görünsün diye böyle. Yani Big Bang'e uymasın diye.
Big Bang ile ilgili evet, küçük bir ayrıntı söyleyeyim. Eğer Big Bang'teki patlamanın şiddeti 1/10^18 Yani onun yanına 18 tane sıfır koyacağız. O kadar, yani o kadar büyük bir şey. Katrilyon çarpı katrilyon mu oluyor? Onda bir kere eğer hızlı olsa evrenin genişlemesi durmayacak. Daha da böyle hızla genişlemesi devam edecek ve içine çökecekti. Oluyor. Bu kadar hassas bir yer var. Eğer o 1/10^18 daha yavaş olsa, bu sefer evrenin genişlemesi tam yörüngelerin oturmayacağı şekilde olup tekrar yine içine çökecekti.
Yani o kadar mükemmel, hassas bir ayar var, evet, yani orada.
Evet. Çok üstün bir
hassasiyet. Yani zaten yoktan varoluşu gösterdiği için kesin olarak yaratılışı ispatlıyor. Bundan dolayı direniyorlar. Ama her şeyi direniyorlar bunlar böyle. Yalnız Big Bang'e değil ki. Neyi görseler bilimsel delil, buna bir direniş içine giriyorlar. Darwinizme uydurmak için, çarpıtmak için bunu. İşte bu bilimi rotasından çıkartıyor, rayından çıkarttı 20. yüzyılda ve çok yavaşlattı bilimsel ilerlemeleri. Mesela adam kalkıyor bu, Rusya'da Lysenko diye bir evrimci, Darwinist, biyolog. Bakın 8 milyon hektara Rusya'nın bütün buğday ithalatı ihtiyacını Sibirya'da evrimi ispatlamak için ekiyor. Soğukta da çıkacak bu, evrimleşecek diye. Milyonlarca insan açlıktan ölüyor.
Yani orada şey var, yani milletin, halkın orada depolamış olduğu, işte erzak olarak depoladığı buğdayları alıyorlar bunun için, bu deney amacıyla.
Evet.
Yani köylülerin erzaklarını alıyorlar depolarından, sakladıkları, ellerinde sakladıkları çuvalları da alıyorlar, yükleniyorlar ve götürüp çöle yerleştiriyorlar, ekmeye çalışıyorlar bunu, Sibirya çöllerine. İnsanlar diğer tarafta açlıktan kırılıyor.
Bir de bunu yani görüyorlar. Az bir kısmını, evet, denersin yani, niye öyle bir şeye girer değil mi?
Çok canlıca, yani anlamsız, kendi saçma.
Kendi dinine olan böyle kesin bağlılığı ve, evet, inancından dolayı, yani bu kesin olarak evrimleşecek diye öyle bir şeye giriyor. Normalde aklı başında bir insan hani bunun olup olmayacağını anlamak için ufak bir alanda bir deneme yapar değil mi? Acaba, evet, olacak mı olmayacak mı diye. Yani ama burada 8 milyon hektar gibi bir şeyden bahsediyor.
Hadi ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ma döneminde bundan hiç ders almıyorlar. Yine aynı şeyi yapıyorlar. Bu sefer Çin'de milyonlarca insan kırılıyor. Onlar da soğuk bölgeye ekiyorlar evrimleşecek diye. İşte bakın bu kafa, yani bu kafanın bu kafayı kopardı hocamız işte. Bu Darwinist kafayı, bu kemik taş kafa zihniyeti kırdı. Kırıp attı i̇nşallah. Yani böyle inşallah. Belini kırdı, i̇nşallah. Ciğerini söktü yani. Bu fikren tabii inşallah. Konu bu zaten yani böyle inşallah. Bu değiştiği zaman bütün bilimin, sanat ve estetiğin önü açılacak. Bakın sanat estetik de kalmadı. Evet. Hocamız söylüyor, onu hep hatırlatıyor. Değil mi? Eski dönemlerde daha dindarlık vardı. Allah'a daha çok inanılıyordu inşallah. İnanılıyordu Allah'a. Ve dolayısıyla muazzam bir sanat ve estetik ortaya çıkmıştı. İşte İslam hakim olduğunda tarihte hiç olmayan bir sanat ve estetik ortaya çıkacak. Yani eşi benzeri olmayan inşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi döneminde. Dolayısıyla o döneme hızla geldik. Bunların da iddiaları işte tam buna böyle tipik değil. Onun için devam edelim. Bakın sıkıştığında böyle soru olmaz diyor. Nasıl soru soracaktık? Yani değil mi? Hayır, bir de Yiğit Bulut yani en yumuşak haliyle soruyor. Evet. Biz orada olsak öyle konuşabilirler mi onlar yani, değil mi, Allah'ın izniyle?
Bir de orada yapıcı bir soru, yani sen zihniyetini anlat. Zihniyetini açıkla. Sen neyi savunuyorsunu açıkla diye sormuş soru bu.
Bize bilimin tanımında da onu öğrettiler ortaokulda. Nasıl? Niçin? Evet. Bunların hepsini araştırır bilim adamı. Yani evet. Sorulmaz diyorsa o zaman bilimle alakası yok.
O zaman sen ideolojini zaten detaylı olarak zaten ya bilmiyorsun ya da saklamaya çalışıyorsun ya da anlattığında ne kadar büyük saçma olacağını herkes anlayacağı için rezil olmaktan korkuyorsun.
Evet,
budur
evet.
Olay.
Böyle soru sorulmaz. Evet. Genetik
olarak yeterli değişmiş bir kol uygun koşulların bulunduğu yere gittiği zaman insansılara doğru giden önemli basamağa geçmiş oluyor.
Peki o mutasyon niye meydana geliyor?
Mutasyon çünkü şeydir, değişkenli mi ifadesidir? Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur, hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar
yani
mutasyonlar meydana geliyor.
Yani insan hata sonucu ortaya çıkmıştır.
Teknik anlamıyla hata sonucunda
yani ortaya çıkmıştır. Yani kendini kopyalarken hata yapma sonucu insan ortaya çıkmıştır.
Bir anda olmaz bu iş.
Bir anda.
Yani şimdi topu insan hata sonucu yani tam bir rezalet. Bu rezaletin sonucunda da ama o zaman o rezalet bir anda olmadı. Yani uzun zamanda oldu de demek istiyor. Yani evet, tamam yapayım, rezalet yapayım. Uzun zamanda olunca rezalet mi ortada yani hayır, işte, yani çok ibretlik evet.
Doktor hocam yani mutasyon gen kendini kopyalarken mutasyon oluşur diyor. Peki yani zaten saçma öyle bir şey yok da ilk gen nasıl oluştu o zaman? Değil mi? İlk bir
zaten
hücrenin
onu soruyor, ona hiçbir cevap vermiyor.
Bir dizilim yapması gerekiyor. DNA benim bir DNA'ya ihtiyacım var şimdi. Ben böyle bilgi üretiyorum kendi kendime doğada ama yani onların mantığıyla anlatıyorum. Bunu depolayayım yani çünkü gelecek nesillere de aktarmak lazım bunu. Bir yere depolamam lazım demesi
gelecek
gerekiyor.
Gelecek nesillerin olması gerektiğini de bilmesi gereken
yakın. Şuursuz atomlardan bahsediyoruz burada.
Bahsettiğin yerde.
Ve öyle bir sabit, mükemmel bir DNA oluştuktan sonra onun kendini üretirken, hata yaparken yeni bilgi eklenmesi. Yani akıl almaz bir açıklama yani şu yapılan açıklama.
Tabii yani bir kere DNA'da en ufak bir hata olduğu zaman o nesil devam etmiyor. Hangi canlı olursa olsun bu deneysel olarak da biliniyor, gözlemsel olarak da biliniyor. Hatta 60 yıl bakterilerde ve meyve sineklerinde deney yapıyorlar. Radyasyonla mutasyon oluşturuyorlar.
Evet.
Ya kör oluyorlar, ya uçamıyorlar, ya kısır oluyor ve bakteriler de sakat hale geliyor ve dezavantajlı hale geliyor ve ölüyorlar yani. Bu evet. Çok net bilinen bir gerçek. Hiroşima'da evet. Da böyle oldu, Nagasaki'de de böyle oldu. Çernobil kazasında da bu şekilde oldu. Doğan insanlar hep sakat oldular, kanser oldular. Ve erken yaşta hayatlarını kaybettiler öyle değil mi?
Evet,
bu herkes de bilir bunu.
Ya paleontoloji bilimi zaten bütün bu yalanları, yani bu teori yalan, yalansı teorileri, teori yalanlarını ya da iki türlü de söylenebilir. Burada tamamen ortadan kaldırıyor. Paleontolojiye bakıyoruz, canlı türleri bir anda ortaya çıkıyorlar. Hiç öyle eksik halleriyle, yarım yamalak halleriyle ortaya çıkıp da sürüne sürüne ondan sonra daha ileri hallerine dönüşmüyorlar. İlkelden gelişmişe doğru, evrim teorisinin iddiası olan ilkelden gelişmişe doğru bir süreç hiçbir şekilde yaşanmıyor. Hiçbir canlı türünde yok böyle bir şey.
Hepsi gelişmiş.
Hepsi gelişmiş halleriyle bir anda ortaya çıkıyorlar.
Evet, Stephen Jay Gould var.
Yani, o da söylüyor.
Evet,
tabii.
Dünyanın en ünlü paleontoloğu. Aniden ortaya çıkarlar diyor bir de.
Tamam,
öncesinde
o zaman
ona benzeyen bir tür yok diyor. Bütün özellikleri, organizasyon bütün teknolojisi üstündeyken bir anda orada beliriverirler diyor.
Tamam, o zaman tamam. Böyle bir iddiada bulunan bir insana tabii ki diyeceksin ki bak canlı işte fosiller ortada. 50'ye 80'e yakın filum 540 milyon yıl öncesinde, 540 ile 570 milyon yıl öncesinde, Kambriyen döneminde bir anda ortaya çıkmış. Bunlar birbirine benzer de değiller. 50 ana tür grubu. Film dediğimiz sınıflamada. Bunlar işte birbirleriyle hiç alakası olmayan sistemlere ve vücut yapılarına, planlarına sahip halleriyle evet. Çıkıyorlar.
Eklem bacaklar
yani benzeşmiyorlar var, birbirlerine benzeşer yapılar da değil.
Yumuşakçalar var tabii.
Evet. Ve bunların daha aşağı tabakada bunların atası olabilecek daha ilkel formları diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bütün tabakalar zaten gözümüzün önünde. Her yere rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Binlerce kilometre yerin altına da gidebiliyoruz. Bakıyoruz daha aşağı tabakalarda bir şey yok.
Evrimcilerin bu hücre ve proteinin oluşumuyla ilgili yaptıkları itiraflar var. Onlardan biraz okuyabilirim.
Yani burada onu şunu bağlamak istiyorum
tamam.
İzninle. Yani paleontoloji bilimini o zaman biz ne yapacağız? Çöpe mi atacağız? İşinize gelmiyor diye.
Belli bir
yani sizin teorinize uymuyorsa, o zaman müzeleri tamam. Gerçekten öyle yapmışlardı. Fosilleri ne yapmışlar? Depoya saklamışlar.
Yani
Kambriyen fosillerini bulan Smithsonian Enstitüsü'nün müdürü ne yapıyor? Gidip onları müzede saklıyor, depoda saklıyor. Ta ki 80 yıl sonra müzede çalışan asistanlar işte fosilleri tasnif ederken hayretle karşılaşıyorlar. Bu fosiller de ne diye. Bu gerçek tarih bilgisi bu yani.
Bakın şimdi nelere dayalı bir şey. Bu bilimi nasıl engellediğini gösteren bir diğer örnek evet, değil mi? Darwinist adam müze. Orada fosil sergilemesi lazım. Fosilleri saklıyor. İnsanlara öğretmiyor. Bilimi ne yapıyor? Geriletiyor. Yani insanlar 50 yıl mı saklıyor? Ne kadar saklıyor?
70 yıl saklıyor.
70 yıl gecikiyor Kambriyen döneminin hakkında bilgi sahibi olmak. Bakın paleontoloji biliminde evet. 70 yıllık bir gerileme. İşte Darwinizm bu. Darwinizm şu kelepçesi çıktığı zaman muazzam böyle boşanacak bilim yani böyle dünya çapında İslam'ın hakimiyeti
inşallah. Yalnızca paleontoloji de değil. Paleontoloji hani çok gerçek açıkça böyle gösterdiği için onu söyledim. Biyokimya, protein bilimi değil mi? Genetik, ondan sonra hangi bilimin hangi dalına bakarsak bir de bakıyoruz ki hep Darwinizmi yalanlıyor. Evet. O zaman bütün bilimin bütün dallarını o zaman saklamamız lazım. Böyle bir şey söz konusu mu yani? Evet. Bilimin her dalları çünkü bakıyoruz evrim teorisini artık çürütüyor. Böyle bir teori yoktur, yaşanmamıştır. Böyle bir süreç zaten yaşanmamıştır. Böyle bir şey de olamaz. Böyle mekanizmalar da, hayali mekanizmalar da söz konusu değildir. Varlığı da mümkün değildir hiçbir şekilde. Diye net bir şekilde ortaya koyuyor bilim her şekilde.
Bir de bu evrimci bilim adamlarının şey tavrı da çok komik. Yani şey durumuna sokuyorlar. İşte siz de lütfen gerçek bilime gelin. Olan gibi böyle tabirleri var ya bize karşı. Yani lütfen işte bilimi, bilimi takip edelim o zaman fosil saklayalım. Ondan sonra iki ayrı bir orangutan çenesini alalım, insan kafatasını alıp birleştirip ara fosiliye. Yani bu mu bilim insanı böyle mi olmuyor? Değil mi yani işte başka bir...
ben bilim adamı demeyecektim, başka bir şey diyecektim ama evrimci bilim adamları diyoruz. Evrimci bilim adamı olmaz zaten. Bir insan evet. Ya bilim adamı olur,
evrimci pagan ya darwinist olur.
Evet, tabii ya pagan rahipliği evet. Yapıyorlar yani batıl bir dinin savunuculuğunu yapıyorlar. Evet.
Film adamı olur, onu ben söyleyeyim. Çünkü gerçekten evet. De şey yapıyorlar, Hollywood'a yardımcı oluyorlar. Evet. Bu söyledikleri mutasyon şey iddiası gerçekten evet. De Hollywood'a fayda sağlıyor. İşte mutantlar yapıyorlar, böyle yeni özellikler kazanmış insan evet. Aktörler çıkıyor ortaya. İşte infrared görüş sistemine sahip bir adam çıkıyor, işte mutasyon geçirmiş.
Örümcek adam.
İşte bilmem yanında radyasyon patladığı için, işte bir şey nükleer bir şey olduğu için o hale dönüşmüş. Yok işte başkası işte uçuyor, diğeri işte kapıdan geçiyor vesaire. Hocam yeni özellikler kazanmışlar.
Evet, önemli bir şey söyledin, şimdi aklıma geldi. Bir arkadaşımdan öğrendim. Şimdi bizim bu yayın saatlerinde bazı kanallarda evrim propagandası yapan filmleri tam bizim yayına denk getiriyorlarmış. Yani bunu da bilgi olarak söyleyeyim, bir arkadaşımdan öğrendim.
Yani
maşallah. Her gece o kadar film yayınlıyorlar.
Ciğerleri yani, yanıyor, ciğerleri böyle inşallah. Şimdi bizi seyrediyorlardır böyle. O zaman şimdi devam edelim bakın.
İnşallah. Hayır ama başka ara türler mi inan ederek? Bana geçiş oldu.
Ara fosil var mı hiç?
Var tabii ki.
Yok oldu iddia ediyor.
Olur mu? Yani Homo erectus nerede? Homo sapiens'in daha öncesindeki
nerede?
Bakın şimdi fosil yok. Olsa getirmez mi oraya değil mi? Ne demek efendim der fosil al sana. Biz ne diyoruz mesela burada? Fosil. Değil mi? Her programa fosillerle evet. Çıkıyoruz. Yaratılış atlası binlerce fosil. Fosil bu. 100 milyon yıllık akrep fosili. Bakın hiç değişmemiş.
Cihat Hocam onu Habertürk'e gittiğinde gösterdi. Sadun evet. Arkadaşımızla birlikte. Bak sesi geliyor dedi tak tak.
Tabii yani.
Getirdim 5 tanesini.
Nerede? Bize soruyor. Yani. Nerede?
Kendisini getirdim yani. Ses fotoğrafını da getirmedik.
Hayır nerede diyorsun onun sorusuna? Müzede diyor. Müze nerede diyorsun? Depoda diyor. Depo nerede? İşte bilmiyorum falan.
Yani.
Hayır zaten evrimcilerin o şeyi de çok enteresan. Yani şimdi hocamız net bir şekilde söyledi. Yani ara fosil getirene 10 trilyon vereceğim dedi. Bu sefer bu soldaki arkadaş dedi ki ya dedi ara fosil getirmek öyle kolay mı dedi ya. İşte yurt dışında çok ne kadar pahalı bir şey onu biz nasıl getirelim dedi. Tamam mı dedi hocamız o zaman resmini getirin dedi. İşte biz nasıl resmini çekeceğiz ya sürekli bir kaçış. Yani hocamız en sonunda
fotoğraf makinem yok diyecek.
Yani sahte o zaman resmini getirin
al, dedi hocam. Fotoğraf makinesi 10 trilyon aldığında değil mi? Fotoğraf makinesinin parasını düşerse
çıkarsa olur. Çok komik.
Ya böyle atış yani.
Sizin Habertürk'e ilk çıktığınızda ara geçiş fosilini gösteriyordu o Ender
neydi? Evet, oldu.
kameranın çekmemesini sağlıyor. Resmini göstermiyor.
Evet.
Şöyle evet işte bu diyor. Kapatıyor sana.
Öyle. bir dakika dedim yani. Dedim şöyle bir kameraya ekrana gelsin.
Hayır, çizim var zaten orada da.
Çizim.
Evet.
Çizimden ara fosil olur mu ya? Ben çizim öyle bir... Yani o çizim mi acaba toprağın altında buldukları o kağıdı
tabii
mı
yani, buluyorlar? Tabii biri çöp adam çizip ara fosil mi diyeceğiz yani? Yani böyle saçma sapan şeylerle. Hayret iddialarla. Ya. Neyse. Devam edelim.
Veya işte şey işte Homo rodolfensis nerede? Mesela Nature dergisinde yayınlanan...
Homo rodolfensis dediği bir maymun fosili. Kasıtlı olarak orada bir araya getirirken fosilde yüzünde bir çarpıtma meydana getiriyorlar. normalde bildiğimiz maymun yani. Öyle bir şey yok.
Evet.
Zaten bunu dünyanın önüne gelen paleoantropologları da söylüyor. Australopithecus, Homo rudolfensis, Homo habilis hepsini maymun grubu olarak ayırıyorlar zaten artık. Yani Darwin'in sormalarına rağmen.
Soyu tükenmiş maymun gruplarıdır bunlar diye söylüyorlar zaten.
Tabii.
Tim White olsun, pek çok
Alan Walker, Dan Johansson, yani bunların ağababaları zaten yani. Bunlar onların kitaplarını okuyarak.
Evet.
Bunlar zaten bu arkadaşlar yani süper bilgisizler. Yani Darwin'in iddialardan bile haberleri yok. Yani o kadar bir cehalet var ki böyle ortada. Bizim yerli Darwinistler çok şey yani böyle onların...
Böyle malzeme çıkıyor.
Evet. Zaten biz hocamla gittik işte yani Roma'da ağababaları vardı. Dünyanın en ünlü evrimcileri. Darmadağın oldular yani bir soruyla, bir tek soru. Mikrofon almalar, dışarı çıkarmaya çalışmalar yok. Evet. Simon'a sor o bilir, Simon'a soruyorsun o bilir diyor falan. Böyle herkes yılını atıyor topu, saklanmaya çalışıyorlar falan yani böyle. Hocamızı temsilen daha hocamızın adını söyledik zaten. Harun Yahya dediğimiz anda böyle...
Kireç.
Douglas Futurmak kireç oldu, salon buz oldu böyle yani böyle bir anda. Biraz maşallah. Önce gülen herkes böyle kas katı kesildi. Neden? Başlarına neler geleceğini anladılar biraz sonra. Onun için mikrofon falan herkes birbirine hareketlerle falan filan. Oradan biri geldi mikrofonu çekti aldı falan. Dayanamazlar yani mümkün değil. Yerle bir oldular dünya çapında Allah'ın i̇nşallah. İzniyle inşallah.
İnşallah.
Evet kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız inşallah. Evet, programımıza devam ediyoruz inşallah. Serdar Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk.
Evrimcilerin iddialarından bahsediyorduk Habertürk'teki konuşmalarından. İnşallah. Ondan isterseniz devam edelim. Onun üzerinden de anlatırız inşallah. Yani sesini çok iyi duyamıyorlarmış galiba, onu söylemişlerdi.
5 yıllık makalelere bakacak olursanız daha bir sürü fosil bulunur.
Peki ben şunu sormak istiyorum. Bakın bir mutasyon sonucu... Genin kendini yanlış kopyalaması sonucu ondan daha mükemmel bir varlık ortaya çıkıyor.
Hayır şimdi bakın mükemmellik diye bir tanım olmaz çünkü.
Şimdi bu arkadaş bir tane daha mükemmel. Şurada görüyorsun.
Şimdi bir kere burada bir duralım. Değil mi? Genlerde hataların genetik bilgiyi arttıracağı ve yeni genetik bilgi çıkaracağını iddia ediyorlar. Hatta mükemmellik diye bir kavram olmaz diyor. Şimdi, tam tersi yani genlerde bir mükemmellik vardır. Genetik bilgi bir protein kodlar ve o genetik bilginin yani o dizilimin herhangi bir alternatifi proteinin yapısında mutlaka bozukluk meydana getirir ve fonksiyonunu iptal eder. Dolayısıyla bu anlamda mükemmeldir. Çünkü mesela daha önce de söylemiştik 500 tane amino asitlik bir protein var diyelim. Bunun karşılığı olan DNA'daki harf sayısı 1500 olması gerekiyor. Her 3 harf bir şey amino asitlik kodladığına göre ki bunun daha tabii yapısı çok daha kompleks. Çünkü onun genin yapısını düzenleyen, onları birleştirecek ayrı genetik bilgi de gerekiyor. Onun olmadığını varsayalım. 1500 tane harf gerekecek. Şimdi 1500 tane harf her biri 4 alternatifi olduğu için 4 üzeri 1500 tane alternatif yapar. Bu da 10 üzeri bakayım 903'te bir ihtimaldi değil mi? 10 evet. Üzeri 900 bir sayı. Yani şu demek o, birin yanına 900 tane sıfır koyuyorsunuz. Bu sayının böyle bir sayının adı yok zaten. 12 sıfır trilyon yaptığına göre, 15 sıfır kat trilyon yaptığına göre 900 sıfır yani aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir sayı çıkıyor. O kadar alternatifi var o genetik dizilimi.
Kainattan daha büyük bir rakam olmuş.
Evet.
Oluyor. Kainattaki atom sayısı bile 10 üzeri 75'te kalıyor.
75'te kalıyor. 10 üzeri 900 bu sayı.
Evet.
Yani genetik dizilimin 10 üzeri 900 tane alternatifi var. 900 sıfırlı sayı kadar alternatifi var. Bunlardan bir tanesi doğru. Şimdi bu mükemmel değil de nedir? Ve ilk yaratıldığı anda o doğru olarak yaratılmış olması lazım genetik bilginin, o genin. Ve bu ilk o canlının, o türün ilk örneğinden itibaren var ve kopyalanarak nesilden nesile aktarılıyor hiç değiştirilmeden. Çünkü değiştirildiği an zaten bozuluyor. Değişime uğradığı an zaten bozuluyor ve işe yaramaz hale geliyor. O protein işe yaramaz hale geliyor, o canlı sakat oluyor veya ölüyor.
Yani ilk ortaya çıktığı zaman zaten kendi kendini kopyalayan, kendine has proteinlerle zaten beraber hazır bulunan bu yüzden yani kendini kopyalayabiliyorsa proteinleri zaten olması gerekiyor. Böylesine bir yapı olması gerekiyor.
Bir de orada
mükemmel yapısı olması gerekiyor.
Şey diyor ya mükemmel yapı yoktur. Yani onunla ilgili şöyle de bir örnek verebiliriz. Şimdi mükemmel de, o değil demesinin sebebi mesela insanın veyahut da herhangi bir canlının hastalanabiliyor veyahut da rahatsızlanabiliyor olmasından dolayı mükemmel değildir diyor. Şimdi biz mesela işte fabrikadan bir araba alıyoruz değil mi? Gidip veyahut da herhangi bir elektronik cihaz aldığımızı farz edelim. Biz şimdi o arabaya galeride gördüğümüz zaman
şey mi diyoruz yani, bu araba arızalanacağı için mükemmel bir araba değildir mi diyoruz? Yani o fabrikadan eğer kontrolleri yapılmış bir şekilde çıkmışsa mükemmel bir arabadır. Yani kendi içinde, kendi iddiasında mükemmel bir arabadır. Ama o arıza yapabilir, motoru bozulabilir. Yani lastikleri patlayabilir, değil mi?
Ama yani bu benzetme bile tam uymuyor. Çünkü insanın yapısı o anlamda hakikaten mükemmel. Yani hastalıkları hariç tutarsak, tabii, mesela gözü hiçbir kamerayla ölçülemeyecek kadar mükemmel. Yani öyle bir kamera yok. Yani teknoloji, öyle bir teknoloji yok zaten. Kulağı aynı şekilde, öyle bir teknoloji yok. Kalp. Kalp mesela, kalbin yapay kalp yapmaya çalıştılar. 21. yüzyıl teknolojisiyle Jarvik ismini verdiler. Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde hastaya taktılar. 3 aydan fazla yaşayamadı. Ama bizim kalbimiz 60, 70, bazen 150 yaşına kadar yaşıyorlar. Hazreti Nuh 950 sene yaşamış. Ve mükemmel olarak devam ediyor. Yani öyle bir motor, öyle bir makine yok eşdeğeri onun. Ya bu anlamda mükemmel tabii ki. Ama Allah insan zayıf olarak yaratıldı diyor. Yani eksikleriyle birlikte yaratılmış. Hastalıkları var, yaşlanıyor, gözleri görmemeye başlıyor. Evet. Ama bunlar da özel yaratılmış durum.
Evet, özel yaratılmış durumlar, hastalıkların her biri. Hangi hastalığı incelersek inceleyelim. Bir defa bakıyoruz, mikroplar vücuttaki belli hücrelere, hedef seçtikleri belli hücreler oluyor. Her hücreye saldırmıyor mikroplar. Belli hücrelerdeki belli proteinlere kilitlenmek üzere özel olarak yaratılmış hücre oldukları anlaşılıyor. Mesela stafilokoku bir iki program önce göstermiştik. Fibronektin denen bir protein var hücrelerin zarında bekleyen. O fibronektin, bizim vücudumuzun hücrelerinde bulunan fibronektin proteini. Ve stafilokok mesela bir mikrop olarak o proteine bağlanmak üzere özel bir mekanizma taşıyor kendi üzerinde. Bu ne demek? Zaten planlanmış bu enfeksiyonun nasıl olacağı. O bakterinin vücudumuzdaki hücrelere nasıl bağlanacağı hazırlanmış, organize edilmiş. Yani hastalık özellikle planlanmış bir durum.
Evet.
Özellikle bu ne demek? Özellikle yaratılan bir durum.
Onun da silahı senin genlerinde yazılı olarak var, antikorların. Evet. O da ona anahtar kilit gibi bağlanıyor. O da ona göre yaratılmış değil mi? Karşılıklı yaratılmış var yani böyle.
İnşallah. Şimdi mesela koyun bir düşünelim. Çok mübarek bir hayvandır o ayrı ama. Mesela onu böyle suyun teknoloji harikası bir binaya götürseniz o anlamaz şeyden. Yani bilgisayardan, işte akıllı kapılardan, işte kimlik kontrollerinden, bilgisayarlardan bir şey anlamaz. O anlamadı diye mesela teknoloji harika olan şey yapıları yok mu sayacak yani? Var yani. Mesela bazıları anlamayabilir. Ama hücrenin içine, organların işleyişine baktığınızda senin de bahsettiğin gibi günümüzdeki örneklerinden çok daha mükemmel çalışıyor. Mesela gözdeki örnekleme kalite herhangi bir kamerada yok. Yok yani. İçimizdeki çeşit olarak proteinler fabrikadan çıkan ürünler gibi. O çeşitte bir fabrika yok. Enzimler böyle matematik dairesi gibi çalışıyorlar. Geçenlerde bir örneğini verdik, topo izomeraz enzimi. O DHA'da bir makinemiz yok. Şimdi bunlar yok mu yani? Ortada bir olağanüstülük var. Bunun nedeni tesadüf mü? Hatayla yapılan işlemler mi? Yani işlem bile denilmez çünkü mutasyondan bahsediyor. Haklı olarak soruyor Yiğit Bulut. Yani bu hatayla olacak bir şey değil. Ortada mükemmel bir yapı var. Mükemmel bir yapı, mükemmel bir şuurun, mükemmel bir kudretin eseridir. Yani şimdi bunları böyle görmezlikten gelmek olmaz yani. Artık herkes gördüğü şeyler bunlar. Hani 200 yıl öncesinin demode tavırları yani. İnşallah.
Mesela virüslere bakıyoruz. Virüsler bile normalde yine hedef seçtikleri belli hücre grupları oluyor. Her hücreye de saldırmıyorlar. Onlar da gidiyorlar belli hücrelere, belli canlılardaki belli hücrelere saldırıyorlar. Farklı virüsler o şekilde hedefleri var. Ve o hücrelerin üzerine nasıl yapışacakları, nasıl konacakları, o hücre zarını nasıl eritecekleri, daha sonra içlerinde taşıdıkları DNA ya da RNA farklı oluyor. Türden türe değişiklik gösteriyor virüslerde. O genetik bilgiyi nasıl hücrenin içine zerk edeceği, enjekte edeceği hepsi bir plan doğrultusunda gerçekleşiyor. Bir tesadüf yok burada. Bir hazırlık var yani bir plan doğrultusunda gerçekleşen, mükemmel bir şekilde gerçekleşen bir organizasyonu izlemiş oluyoruz. Hangi hastalığa bakarız? Kansere bakıyoruz. Kanser de öyle. Yani kendi kendine olan bir şey değil. Tamam, mutasyon oluyor. İşte dış etkenler, ultraviyole vesaire oluyor. Belli hücreler bunlardan etkileniyor. Ama zaten vücudumuzda devamlı surette bu var. bağışıklık sistemi ne yapıyor? Şu anda benim vücudumda da kanser var. Senin de, senin de. İşte izleyicilerimizin de vücudunda, herkesin vücudunda zaten kanser var şu anda. Ama bağışıklık sistemi her bir hücreyi günde ortalama 4 kez kontrol ederek, makrofajlar devreye gezerek bütün hücreleri kontrol ediyorlar. Ve kanserleşmek üzere olan, kanserleşmiş, işte farklı davranan bir hücre olduğunda, işte yaşlanmış bir hücre de olabilir bu, onu derhal imha ediyorlar. Ortadan kaldırıyorlar, çoğalmasını engelliyorlar. Yani kötüleşmiş bir hücrenin kötüleşmiş haliyle çoğalarak etrafı kirletmesine izin vermiyorlar. Yani kanseri önlüyorlar bağışıklık sistemi elemanları, hücreler, lenfositler. Şimdi burada da yine bir düzen var mı? Var. Yani bu zaten biliniyor böyle şey olacağı ve buna yönelik olarak yaratılmış ya zaten. Buna yönelik olarak da koruma mekanizmaları var devrede bu an. Ta ki insan üzüntüyle, sıkıntıyla, kafaya bir şey takarak mesela, kendini yıpratarak, işte kanserojen maddeler vesaire, yani bağışıklık sisteminin çalışması bir şekilde dolaylı olarak yavaşladığı zaman kanser o zaman ortaya çıkıyor, çoğalmaya yüz tutuyor hücreler. Yani bu mükemmel bir sistemin ardından mükemmel sistemin eksikliğinde çıkan bir durum yine kanser.
Evet, inşallah.
Burada yine biz vücutta neyi görmüş oluyoruz? Mükemmel çalışan bağışıklık sisteminin eksikliğinde neler olabileceğini Allah bize gösteriyor ki biz o sistemin ne kadar mükemmel olduğunu bir kez daha anlayalım diye.
Bu kansere inşallah ben bir örnek vereyim. Yakın zamanda tespit ettiler. Şimdi vücudun hücrenin kontrolünden sorumlu bazı genler var. Bunlardan bir tanesi PL3 geni. Onun ürettiği bir protein var. Bu bir orkestra şefi gibi çok sayıda farklı geni kontrol ediyor. Birincisi bu bir mucize. Yani bir yapının, şuursuz bir yapının hücredeki işleyişten sorumlu olması ve bunu mükemmel yerine getirmesi ve ondaki en ufak bir hatanın kansere sebep olması çok büyük bir olay. Yani kanserin %50'sinin PL3 genindeki mutasyonlardan olduğu hesap ediliyor. Bir tane kanser çeşidi şöyle bulundu. Bir de DNA'mızın çok uzun olduğunu söyledik. 1-1,5 hatta bir hesaba göre 2 metre kadar boy olduğu söyleniyor. Halbuki sığdığı yer çok çok çok ufak. Yani bir hücre gözükmüyor bile normal optik mikroskoplarda. Onun da içinde çekirdekçiğin içinde bir yere sığıştırılmış. Orada temel bir makara protein var. Histon proteinlerinden oluşan bir yapıya sarılıyor bu. Onlar da istifleniyor ve en sonu ufacık bir alanda sığıştırılıyor. Şimdi bir şeyde sistemde şöyle oluyor. Bu sıkıştırmadan sorumlu olan bazı proteinler tespit edildi. Sıkıştırmasından ve açılmasından. Bir tane protein fazla sıkıştırıyor. Orada da mükemmel bir denge var. Yani eğer fazla sıkıştırırsan bilgi okunamayacak. Az sıkıştırırsan DNA sığmayacak hücreye. Bir protein yanlış, bir proteinle meydana gelen bir hata, bir mutasyon genin fazla sıkışmasına sebep oluyor. Fazla sıkışmasıyla beraber PL3 geni kodlanamıyor. Dolayısıyla PL3 üretilemiyor. O da görevli olan sorumluluklarını yerine getiremiyor haliyle. Bunun neticesinde kanser tespit ediliyor. Mesela kanserin bir sebebi bu. Ya bakın 3.2 milyar harften oluşan bir dizide bir hata buna sebep oluyor. Yani var olan mükemmel sistemi, hani bazı şahıslar görmeyebilir mükemmelliği, o onların kişisel zaafları. Ondaki ufak bir hata nelere sebep oluyor? İşte tesadüf buna sebep olur. Eksikliğe, hastalığa sebep olur.
Şimdi görmezler deyince bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Andolsun cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık, hazırladık. Bu da işte biraz önce konuşmuştuk önceki bölümde. Böyle Allah'ın varlığını bütün delillere karşı görmeyen bir insanın o da Allah'ın yaratmasının delili. Ancak Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Nitekim Allah söylüyor. Cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık diyor. Kalpleri vardır bunu da kavrayıp anlamazlar. Anlayışları olmuyor yani. Gözleri vardır bunu da görmezler. İşte görmez, hakikaten evet. Görmüyor. Gözleri vardır bunu da görmezler. Kulakları vardır bunu da işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. Yani Allah özel yarattığı varlıkların olduğunu söylüyor. Görmeyen, işitmeyen, kavrayıp akledemeyen, yani göremeyen, düşünemeyen. Tabii bu hocamız bunu açıklamıştı. Burada büyük bir sır var inşallah. Cehennemin ehlinin farklı bir yapısı var. Yani cennet ehlinden, müminlerden inşallah. Farklı bir yapısı var. Hakikaten Allah onları, onlar ölüdürler diyor. Siz diri zannedersiniz, siz ölüdürler diyor inşallah.
İnşallah.
Yine başka bir ayette, yani benzeri bir ayet, şeytan Allah'a sığınırım. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı dönmezler. Bakara suresi 18. ayette. Burada Allah bir de dilsiz olduklarını da bildiriyor. Ya hiçbir şekilde hakkı söylemiyorlar. Yani başka bir ayette de Allah yalan söylemekte olduklarından dolayı Allah'ın onları doğru yola eriştirmeyeceğini bildiriyor. Yani bakıyoruz gerçekten çok fazla yalan söylüyorlar ve Allah yalan söyledikleri için onlara doğruyu göstermediğini bildiriyor. Halbuki bir insan doğruyu söylemeye başlasa değil mi? Evrimin kanıtları olmadığını görse ve bunları da dinlendirmeye başlasa yalan söylemekten sonra Allah ona inşallah hidayet de verebilir ki Antoni Flew'a bakıyoruz. Gerçekten normal ateistlerin, evrimcilerin aksine sürekli olarak bir itirafta bulunuyor. Yani evrenin yaratılışıyla ilgili itirafları da bulunuyor. Yani belli bir itiraftan sonra da Allah'ın ona inanç verdiğini görüyoruz. İnşallah. Yani normal bir ateist, evrimci de bunu yaparsa inşallah, yalan söylemeyi bırakırsa inşallah hidayeti umulabilir.
İnşallah. Ben ilginç bir bitki var. Onu göstermek istiyorum da. Bir alabilir miyiz?
Kaç? 4 mu?
Evet. İnşallah. Allah'ın yaratılış delillerini görmek lazım. Allah evreni, bütün dünyayı sayısız örnekle donatmış maşallah. Şimdi burada bir bitki görüyoruz. Bu bitki gözüktüğü üzere o beyaz kısım kar. Karda yaşıyor ve oradaki o soğuk ortamda çok güzel bir şekilde yaşayabiliyor. Bu bilim adamlarının ilgisini çekiyor. Nasıl bu kadar yani soğuk bir ortamda böyle çiçek açmış, böyle güzel bir şekilde durabiliyor. İlginç bir durum hakikaten. Bunun arkasında mükemmel bir şey, kimya bilgisi yatıyor. Yani kimya, fizik bilgisi yatıyor. Elbette ki bu yani hayvan bile değil bu varlık. Yani hiçbir beyni yok. Hiçbir düzgün sinir sistemi yok. Yani hiçbir zeka belirtisi gösterebilecek hiçbir yapısı yok. Peki bu nasıl yapıyor bunu? Bakalım. Vücudumuzda bir sistem var. Şimdi biz enerjimizi nasıl elde ediyoruz? İşte oksijen soluyoruz. İşte şeker moleküllerinde saklı olan enerji oksijen kullanarak parçalanıyor. Bu neye benziyor? Odunu ateşe atıyoruz. Ateşe atılmasıyla beraber ısıyla ısınmamız gibi bir durum oluyor. Hücremizde de bir yanma işlemi oluyor. Şeker adeta yanıyor. Ama o ısı faydalı maddelere çevriliyor. Nedir? Mesela ATP molekülü. ATP molekülü bir pil gibidir. Hücrenin içinde ufak pilcikler gibi. Vücuttaki bütün işlemler, bütün reaksiyonlar, kimyasal bütün işlemler ATP'yi kullanıyorlar. Yani bu şekerin, odunun yanmasından elde edilen enerjinin çok faydalı bir şekilde biriktirilmesiyle.
Hatta hesaplamışlar, günde bir insanın vücudunda 65 kilo ATP üretiliyor.
Evet. Maşallah. Ve bunun çok çok büyük kısmı mükemmel bir sistemle yapılıyor. Peki bu nasıl oluyor? Burada çok sayıda enzim görüyoruz. Bunların her biri bir enzim. Bu enzimlerden biri sitokrom C. Meşhur Ali Demir Soy sadece bu enzim için şunu söylüyor. Bunun rastgele olma ihtimali, bir maymunu alın, daktilo başına oturtun, onunla rastgele tuşlar...
Yok, oturtun demiyor. Maymun daktilo başı kendi oturduğunu iddia ediyor. Maymun daktilo başına oturup diyor, insanın evet, tarihini yazması gibi.
Saçma böyle sapan bir şey yani böyle...
Nerede bulacaksa göre. Evet.
Maymun daktilo başına oturmaz zaten.
İnşallah. Rastgele tuşlara bassın, onunla insanlık tarihini yazması gibidir diyor. Yani bu kadar mantıksız olduğunu kendisi de görüyor. Ama burada sadece sitokrom C yok. Onun dışında bir sürü enzim var. Bu da sadece bir kısmı. O vücutta hücreden enerji elde edilmesi çok çok küçük bir kısmı. Burada şu yapılıyor. Elektron bir taraftan bir tarafa aktarılarak hidrojen de diğer tarafa aktarılıyor. Bu da şuna şuna sebep oluyor. Nasıl barajlarda bir şey biriktirilir, su biriktirilir, değil mi? Set çekilir. O setle beraber su birikir. Suyun birikmesiyle beraber bir enerji yoğunluğu vardır orada. O da belli motorları döndürür. Motorları hareket döndürür ve ondan da elektrik elde edilir. O elektrik de taşıma hatlarıyla bir şeylere eriştirilir. Bunda da buna benzer bir yapı ama alan sanatına bakın çok çok çok ufacık bir yere sıçtırılmış. Barajlardaki setler buradaki zara denk geliyor. Şurada da suyun birikmesi gibi bir durum var. Bu işte normalde şurada da barajlarda nasıl motorlar olur, yani tribünler olur, o döner, oradan da elektrik sinyal edilir. Buradaki motorların dönmesiyle de, tribünlerin dönmesiyle de elektrik enerjisi değil de kimyasal enerji elde ediliyor. Bu o kadar mükemmel bir yapı ki, yani sayısız, sayısız değil mi? Çok sayıda amino asit var, çok sayıda yağ molekülü var. Hepsinin tam olarak orada olmasıyla mümkün. Burada bitki şunu yapıyor. Bu sistemi sonuna kadar götürmüyor da bir yerden kesiyor sistemi. En son aşamada çünkü kimyasal enerjiye çevriliyor. Kimyasal enerjiye çevrilmiyor da şuradan döndürüyor, sistemi başa alıyor. Yani şurada görüyoruz, üçüncü aşamada durdurup tekrar oksijenle birleştiriyor sistemi. Oradan açığa bir ısı çıkıyor. Suyla beraber ısı çıkıyor. Yani bunu böyle detayına girebiliriz ama çok önemli, o derece aşağı girmeyelim, detaya girmeyelim. Neticede burada kimya çok zekice bir kimyasal bilgi kullanıyor bitki. Belli bir yerde o zinciri kestiğimde adeta hani böyle kaçak hatlar kullanırlar ya, kaçak hatlarla elektrik çekerler. Burada da belli bir yerinden bir kaçak hat kullanıp orada ek bir kimyasal işlem yapıp ısı elde ediyor. Ve o ısıyla o soğuk ortamda kalabiliyor. Neticede orada da ne var? Çok büyük bir şey, kimya bilgisi var, çok büyük bir fizik bilgisi var, çok büyük bir malzeme bilgisi var. Şimdi bitki bunu nereden akıl etsin? Buradan enerji elde edeceğini nereden akıl etsin? Bunu da düzgün şekilde yapmalı. Çünkü kontrolsüz bir şekilde bozsa sistemi bu sefer hiç şey yapamaz. Diğer enerji elde etmesi gerektiği durumlarda da işe yaramaz sistem. Gerektiği yerde ısı elde etmeli, gerektiği yerde de hücredeki işleyişi devam ettirebilmeli. Dolayısıyla hücrede tecelli eden akıl çok büyük bir akıl. Yani maşallah. Bunu böyle tesadüflere hamle etmek çok çok saçma.
Evet. Şimdi o hücreyle ilgili ve proteinlerle ilgili evrimci bilim adamlarının itirafları var. Onlardan birkaç tane okuyayım ben. Michael Pittman diye ünlü bir biyokimyacı var, evrimci. O şöyle söylüyor. Bilindiği üzere evrende 10 üzeri 80 kadar atom var. Ve Big Bang'in patlamasından bu yana 10 üzeri 17 saniye geçti diyor. Yani atom sayısını belirtiyor 10 üzeri 80 ve geçen süreyi saniye olarak 10 üzeri 17 olarak belirtiyor. Yaşamın devam edebilmesi için de 2000 tane temel enzime ihtiyaç var. Bu enzimlerden bir tanesinin bile tesadüfen oluşması için 10 üzeri 20'den daha fazla bir olasılık gerekir. Yani 2000 enzimden sadece bir tanesi bile oluşması için 10 üzeri 20 gibi bir ihtimal gerekiyor. Bütün hepsinin tesadüfen oluşması içinse 10 üzeri 40 binde bir ihtimal oluşmalıdır diyor. Yani Doktor Hocam biraz önce dedin ya 10 üzeri 950'nin ismi yok diye. Biz burada 10 üzeri 40 binden bahsediyoruz. Yani biz bahsetmiyoruz, evrimci kişi bahsediyor. Böyle bir ihtimalin oluşması için bütün evrenin organik bir çorba olduğunu düşünsek dahi bu imkansızdır diyor. Yani evet. Bir evrimci söylüyor bunu. Ve enzim, sadece enzim boyutundan bahsediyoruz. Evet. Yani burada hücreye de girilmiş değil. Bu, sadece enzimlerin oluşmasıyla ilgili imkansız olduğunu düşünüyorum.
Ben bitkilerle ilgili olarak bir şeyler eklemek istiyorum. Konumuz hazır yapraklarla ilgili ve fotosentezle bağlantılı olduğu için. Son yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı BBC'de. Varşova Üniversitesi'nden bir grup profesör, araştırmacı bir araştırma yapıyorlar. Bitkilerin yaprakları, özellikle Arabidopsia denen bir bitki var. Onun yapraklarını floresan ışığıyla beraber görüntülüyorlar. Ve bitkinin yapraklarının ışığın farklı dalgalarına farklı şekilde cevap verdiğini gözlemliyorlar. Bu şu anlama geliyor. Bitkiler yaprakları sayesinde güneşten gelen ışınları mevsime göre farklı olarak algılayarak hangi mevsimde olduğunu anlamasına yardımcı olan bir sisteme sahip. Mesela yazın başındaysa kendini ona göre hazırlayabiliyor bitki. Yapraklı bitkiler, ağaçlar, çalılıklar aynı şekilde. Yazın ortasındaysa yazın ortasında olduğunu da biliyor. Çünkü güneş ışınları daha dik geliyor, daha parlak geliyor. Kırmızıya doğru dönünce artık mesela şeyde olduğunu anlıyor bitki. Sonbahara yaklaştığını anlıyor. Ve buna göre davranabiliyor. Bu anlaşıldı son olarak. Bu neye yarıyor? Çok daha özel başka bir duruma sebep oluyor. O da şu. Bitki hangi mevsimde olduğunu bilerek kendini bekleyen özel hastalıklara karşı bitkilerin de savunma sistemleri var, bağışıklık sistemleri var. Ona göre hangi mikroplara karşı hazırlıklı olması gerektiğine göre tedbir alıyor. O gözlemlenmiş. Mesela kırmızı bir ışık verildiğinde bitki kendini sonbahardaki hastalıklara göre hazırlamış. Ama o sırada işte bahardaki, ilkbahardaki hastalıkları açık hale gelmiş. Veya işte açık renkteki bir ışık verilmiş, ışık dalga boyu verilmiş. Bu sefer sonbahardaki hastalıkları açık hale gelmiş. Bu şekilde sistemin ışığın dalga boyuna göre bitkinin savunma sisteminin buna göre harekete geçirildiği dolaylı olarak kavranıldı. Şimdi bu çok büyük bir bilgi olduğunu yine gösteriyor bize bitkilerde.
Evet, dört mevsimi de bilen bir varlığın inşallah bir anda yaratmasıyla olması gerekiyor.
Evet, yani yavaş bitki yavaş yapar şey çok büyük bir akıl gösteriyor. Buna göre programlanmış. Bitkinin bunu bilmesi söz konusu mu? Çünkü bir yaprak doğar, sonra da dökülür, ölür gider. Geriye kalmaz, değil mi? Evet. Ya da ağaç zaten kurumuştur. Hiçbir şekilde bir canlılık belirtisi göstermezken Allah tekrar ona hayat verir. Ve inşallah baharda, ilkbaharla beraber tekrar canlanır. Ölü olan ağaç. Ama onun DNA'sı hep vardır. Bitkinin içinde hep aynı şekilde yine vardır. Ve bütün o işte proteinlerin nasıl üretileceği, fotosentezin nasıl yapılacağından işte ışığın dalga boyunun algılanmasına varıncaya dek tüm bu ayrıntılar işte o DNA'sında yazılı. Kusursuz bir şekilde mükemmel bir yaratılış var burada.
Maşallah.
Ve burada başka bir örnek, başka bir detay daha verilmiş. Deniyor ki biz diyorlar önce parlak bir ışık verdik. Akşam ışığı kestik. Ertesi gün başka bir ışık verdik. Hayır diyor. Bitki sabah aldığı ışık neyse akşam onun bilgisini muhafaza etti diyor. Sakladı bilgiyi diyor. Yani böyle mekanizmalar da var kendi içinde.
Maşallah.
Yani bizim daha hiç farkında olmadığımız bilgiyi nasıl depoladığını bile şu anda henüz diye tanımlanamıyor. Arkada yatan başka bir sürü mekanizma var. Birçok mekanizma var. Ve bizim sahip olduğumuz teknolojiyle anlayabildiğimiz kadarıyla üzerinde konuşup yorum yapabiliyoruz tabii.
İnşallah.
Bilim adamları da bu şekilde.
İnşallah.
Botanikçiler, biyokimyacılar da bu şekilde.
İnşallah.
Allah'ın ilmi çünkü sonsuz. Ne demek bilginin depolanması? Değil mi? Çok
yani,
büyük bir bilgi.
Yani zaten beyni olmayan bir canlı bilgiyi hani nasıl depolayacak bu?
Evet.
Zaten metafizik bir durum olmuş oldu.
Yani bir yere yazılıyor olması lazım. Çünkü bilginin depolanmasını biliyorsunuz. Bilgisayarlarda manyetik ortamda saklanır bilgi. Hard diskte saklanır. Ya da işte CD'lerde, DVD'lerde yine orada yine mekanik olarak bir şey yapılır, iz bırakılır. Ve bu şekilde saklanır. Peki bitki nasıl bilgiyi saklıyor? Hangi mevsimde olduğunu bir gün sonra tekrar bilecek şekilde.
Evet.
Değil mi?
Maşallah.
Yani arada değişen bir günün ışığı onu kararını bozmasına, farklı davranmasına sebep olmuyor. Onu bilgiyi yine o hangi mevsimde olduğunu yine bilecek şekilde hareket ediyor.
Evet.
Maşallah.
İnşallah. Bu bitkiler hakikaten çok büyük bir mucize. Yani genelde hayvanlardaki ilginç örneklere bakılıyor ama bitkilerde de olağanüstü bir sanat tecelli ediyor. Şimdi mesela bu fotosentezde moleküller var. İşte klorofil molekülleri. Bunların özelliği güneş ışığındaki enerji çevirmeleri. Şu an dünyadaki en büyük problemlerden biri enerji şeyin sadece fosil yataklara bağlı olması. Yani karbonun yakılmasına bağlı. Sağlıklı enerjilerden bahsediliyor işte güneş panelleri, rüzgar çevrimleri gibi. Halbuki en sağlıklısı Allah ilk yarattığı andan itibaren, değil mi? 3,5 milyar yıllık elimizde örnekleri var. Fotosentezi yapıyor. Yani bakın günümüzde çok çok geri teknoloji. 3,5 milyar yıldan beri yapılıyor bu iş. En az 3,5 milyar yıl. Mesela bitkilerde şöyle bir sistem bulundu. Bazı böyle o şeyler kompleks halinde duruyor. Bir sürü protein. O proteinlerden biri mesela klorofil molekülü o şey ışığı çeviriyor. Ama sadece o çevirmiyor. Çünkü güneşten gelen ışık bir band genişliğinde. Yani tek bir frekansta bir ışık değil. İşte 400 ile 700 nanometre civarları arasında bir mesafeden geliyor. Yani o dalga boylarında ışık geliyor. Sadece bir tane frekansa odaklansa bu büyük kayıp olur. Yani güneşin enerjisinden yeterince faydalanmamak olur. Mesela yine şeyi verelim.
Dörtte.
O komplekslerde çok sayıda protein tespit edildi. Birazdan gösteririz onu. Ve çok sayıda protein her bir farklı bant genişliklerine tahsis edilmiş. Tek biri de değil.
Evet. Fotoreseptör deniyor. Yani ışık algılayıcı proteinler var özellikle.
Evet. Proteinler ve mesela orada sorumlu bir tanesi çeviriyor. Diğerleri arkadaşları yardımcı oluyor. Çeviriyor enerjiyi bir diğerine veriyor. Oradan zincir devam ediyor. Yani böyle elle verme var. Yani şuursuz atomlar bunlar. Yani ve bu sayede bütün güneş enerjisi şey yapılıyor. Faydalı hale getiriliyor. Yani sen güneşin oradan enerji verdiğini nereden bilirsin? Hani bilirsin de şu zamanda bile bin bir zahmetle üretiliyor güneş enerjisinden elektrik.
Ve o kara topraktan çıkıyor bu bilgi depolarıyla donanmış, işte fotoreseptörlerle, ışık algılayıcılarla donanmış. Yani hiç de öyle basit olmayan yapılar, hiç basit diye kelimesini zaten kullanmak burada yer hiç yeri değil yani inşallah. Çok büyük teknoloji içeren yapılar bu kara topraktan çıkıyor. Ölü olan ağaç canlanarak bunları çıkarıyor ortaya, yaprakları evet. Çıkarıyor.
Bir de evrimsel hani hayvanlarda işte doğal seleksiyon, yaşam mücadelesi, işte geyikler, aslanlar kovalarken işte şey oldu falan diyorlar.
Evet.
Bitkide öyle bir durum yok. Bitki olduğu yerde duruyor zaten.
Bitkilerin evrimi diye bir şey izahından zaten kimse girmez.
Zaten o konuya evet girmiyorlar. O çok girmiyorlar. Biz girelim o konuya. Onlar girmedikleri için. Evet. Yani olduğu yerde toprağa bağlı bir canlı. Yani orada zaten ne bir beyni var ne bir şuuru var, hiçbir şey yok. Ve olduğu yere mutlaka adapte olması gerekiyor. Ve bunun hemen olması gerekiyor. Yani biz bir bitkiyi sadece kökünü koparıp alıp tekrar dikelim. Ne olur hemen ölür değil mi? Yani hiçbir işe yaramaz. Bu nasıl o zaman yavaş yavaş gelişmelerle oluşacak? Evet. Değil mi? Yani tüm yapıları birlikte olsa bile tek bir yapısının olmaması zaten bitkinin ölümüyle sonuçlanıyor.
Evet,
bir de onu geliştirebilecek bir şey yok. Onun DNA bilgisini oluşturabilecek bir sistem yok hayvanlarda olduğu gibi. Ve mutasyona uğrayıp işte gelişti falan. Yani o nasıl üreyecek? İşte poleni nasıl şey yapacak? DNA'sında değişiklik olacak da diğer bitkiye uyacak falan. Yani böyle herhalde zaten evrimciler bu konuya Cihat Hocam senin dediğin gibi hiç girmiyorlar.
En basit dedikleri kendilerince yani en basit dedikleri eğrelti otu bile. Eğrelti otunun içindeki işte fotosentez yine çok büyük yaratılış mucizesi.
Evet,
hiçbir şekilde laboratuvarlarda bile yanına bile yaklaşılmayan, ki az önce bahsettiğin gibi ben de önceki programlardan birinde bahsetmiştim. Alternatif enerji kaynağı olarak ne yapabiliriz'i konuşulan bir dünyada aynısını zaten yapamadıkları için biz bunları bari işte kültür olarak çoğaltalım laboratuvarda, bunlardan nasıl elektrik üretiriz? Bunları kullanarak, bunların ürettiği teknolojiden dolaylı olarak enerjiyi nasıl biz de kendimize sahipleniriz?
Evet.
Bunu ancak yapmaya İnşallah. Çalışıyorlar. Yani o teknolojinin içine girmiş değiller, giremiyorlar. Yani biz o kadar uzağız Allah'ın sonsuz aklıyla yaratma mucizelerinin karşısında. Biz yani onu anlamanın ancak yakınına bile birazcık da olsa çok az bir şekilde yaklaşabiliyoruz. Değil hiçbir şekilde onu taklit etmek. Böyle bir şeyin yanında bile değiliz yani inşallah.
Evet inşallah.
İnşallah.
Var mı Oktay Hocam başka bu evrimcilerle ilgili videolar?
Evet bu şey devam edebiliriz ona. Haber. Türk'teki iddialarına.
Yaşadığı ortamda ve kendi ihtiyaçları açısından bizden daha mükemmel.
Ama mutasyon sonucu yani.
Olabilir ama mutasyon kötülük anlamına gelmez. Bakın bunlar için.
Senin kendini kopyalarken hata yapmasaydı bu canlı şu anda...
Ama bütün canlılar bunu yapar.
Tamam ama yapmasaydı genler kendini kopyalarken hata...
Yapmaması diye bir şey söz konusu değil ki. Yani genetik çeşitliliğin oluşmaması diye bir söz konusu değil
Peki,
ki.
Hata yapma sonucu...
Şimdi doğru bir şey diyor. Diyor ki kendi yaşadığı ortamda mükemmel diyor bize göre. Ya Allah, zaten bak kendin söylüyorsun bunu. Allah her canlıyı mükemmel bir şekilde kendi ortamına uygun şekilde yaratıyor. Bakteri kendi işini mükemmel yapıyor. Azotu sen yapamıyorsun, güzel bir şekilde çeviriyor. 20 çeşit amino asidi sen çeviremiyorsun vücudunda, çeviriyor. Vitaminlerin çoğunu yapamıyorsun. İşte başka canlılara muhtaçsın. Onlardan elde ediyorsun. Allah her canlıya vazife vermiş ve her biri mükemmel bir şekilde çalışıyor. O zaman o mutasyon ne diye bir canlı başka türe dönsün? Ne diye daha iyi olma kavramının olmadığını sen zaten söylüyorsun. Kaldı ki o sistemde, kendi olduğu ortamda, mesela balık mutasyona uğradığında, yani herhangi bir organın mutasyona uğradığında, mesela solungaç sistemi mutasyona uğradığında canlı nefes alamayıp ölecek. Yani bunun mutasyon ne diye zorluyorsun yani? Bir de dönüşebilmesi için bir sürü geni çıkartacaksın, bir sürü başka gen ortaya koyacaksın. Yani öyle tek tek aşamalarla gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü zaten sen o hayvanlardaki o proteinlerin işlevini mutasyona tabi tutuyorsun, tek mutasyonu. Orada bir zarar meydana getiriyorsun. O zararda yaşayamaz oluyor. Bariz kötü etkilerini görüyorsun. Öyle anlıyorsun ne işe yaradığını. Dolayısıyla nasıl iddia ediyorsun? Neye dayanarak iddia ediyorsun? Boş saçma sapan bir şey. Tabii, yani.
Yani bir solungaç birden bir akciğer olmaz ki. Öyle olması gerekir. Yani yaşayabilmesi için bir canlının akciğerin olması için bir solungaç bir anda akciğer olması lazım. Bu işte bir araba bir anda helikopter olacak demek gibi bir şey. Öyle olmaz ki. Araba
zaten öyle söylüyorlardı. En son evet. Ne dediler? İşte bir anda oldu dediler. Çünkü arasını gösteremedikleri için o ara aşamaları, zaten olmayan aşamaları nasıl göstersinler? Gösteremedikleri için ne dediler? Kesintiye uğramış denge dediler. Punctuated ikili uygulum dedikleri. Sıçramalı evrim diğer adıyla. Daha Türkçesi. Yani bir anda dönüştü, bir anda oluştu böyle sistemler dediler. Çünkü solungacın akciğere dönüşmesi lazım. İşte boşaltım sistemi olmayan balığın bir anda sürüngendeki işte boşaltım sistemiyle dönüşmüş olması lazım. Yani bir anda bütün sistemleri, sindirim sistemi, solunum sistemi, işte sinir sistemi her şeyle karadaki işte hareket etme sistemleri, yüzgeçleri varken şimdi ayakları var. Hepsi her şeyin bir anda aynı anda dönüşmüş, değişmiş olması gerekiyordu. O yüzden ne diyorlar? Sıçramalı evrim. Aradaki sıçrama peki nasıl oldu? Bir anda oldu. Kim yani, gördü? Kimse görmedi. Nasıl peki?
Delil var mı, yok?
yani olay artık tamam. Yani komedi bir masal haline dönmüş durumda.
Bir saçmalık sıçramasa da sıçramasa da saçmalıktır yani. Sıçmalık sıçratmanın bir alemi yok. Sıçratmanın bir alemi yok. Yani bu tabii hep kafa bulandırmak için yapılan şey. Yani zaten bu evrimin olmadığını ispatlıyor. Çünkü evrim demek, Darwin de söylüyor, ara geçiş formları olması gerekir diyor. Yoktur diyor zaten daha sonra. Evet. Ara geçiş formu olmadan evrim olmaz. O zaman evrim değildir o zaten. Yani onu söylüyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. Onun neden olmadığını anlatmak için bu uydurma şeyi, hikayeyi anlatıyorlar. Zaten onu Dawkins de acayip kızıyor ona. Evrimin şey yaptınız diyor, evrimi diyor, bitirdiniz falan gibi böyle bir daha ağır söylüyordu da şimdi tam hatırlayamadım.
O sıçramalı evrimcilere mi söylüyor?
Tabii. Evet. Çok kızıyor. Yani evrimin özüne aykırı hareket ediyorsunuz diye bir şey söylüyor. Çünkü evrim zaten o demek yani. Evrim ne demek? Güya işte onların iddiası bir tür bir türe yavaş rastgele değişikliklerle değişecek. Bu diyor ki öyle olmamıştır diyor. Bu tür vardır, bu tür vardır diyor. Arası yoktur diyor. O da diyor kesintiye uğramış dengedir diyor falan filan yani.
İşte orada laf şey oluyor var. Nasıl çok fazla tabii bir konuda çok fazla demagoji yapılabilir ya. Kimisi bir yöntemi seçiyor, kimisi diğer yöntemi seçiyor. Yani o kişinin, o sözde bilim adamının tercihine kalmış bir şey. Kimisi ben diyor ara geçiş formu olmasa da demagoji yapacağım, var diye ısrar edeceğim diyor. Ben bu yöntemi seçtim diyor. Diğeri de diyor ki yok diyor, ben de o zaman şöyle bir demagoji geliştireyim. O zaman bir tür aniden değişmiştir. Yani bunun üçüncüsü de olabilir, dördüncüsü de olabilir. Ama sonuçta var olan bir gerçek var. Bu canlılar değişmediyse demek ki evrim yok. Yani bunu sen istediğin kadar yöntem bul. Yani 1000 tane de demagoji yöntemi bulsan sonuç hiçbir şekilde değişmiyor.
Bu iddiaları da şöyle, onu da neden yanlış olduğunu da anlatalım ayrıca yani. Hem mantığa aykırı hem iddiaları da çok yanlış. Diyorlar ki bu değişimler çok hızlı olarak dar popülasyonlarda meydana geldi. Yani daha küçük gruplar izole olduğu zaman değişim daha hızlı olur. Dolayısıyla ara geçiş formu bırakmaya da vakit olmaz gibi bir iddiayla ortaya çıktılar. Bunun da doğru olmadığı kanıtlandı. Yani hem vakit kaybettirdiler ama kanıtladılar da doğru olmadığını. Dar popülasyonlu canlılarda deney yaptılar. Mesela tavuklar üzerinde yapılmış böyle ki 30 sene falan takip ediyorlar. Küçük bir tavuk grubunu ve şunu görüyorlar. Şimdi küçük gruplarda genetik bozukluklar daha fazla ortaya çıkar. Yani bir bozulma meydana gelir. Mesela şöyle bir örnek verelim. Bir insan grubu düşünelim. Akraba evliliklerin çok olduğu, dar olduğu için böyle dışarıyla bağlantı kurmuyorlar. Hemen bozukluklar başlar değil mi? Hastalıklar ve bozukluklar başlar. Tavuklarda da böyle oluyor bu gözlemlerin neticesi. Şunu görüyorlar. Tavukların yumurtlama verimi düşüyor. Üreme verimleri düşüyor. Ne zaman dışarıdan başka tavuk alıp popülasyona getiriyorlar normal tavukları, normale dönüyor. Yani hiçbir zaman dar popülasyon bir fayda meydana getirmez, zarar meydana getiriyor. Yani genetik bir bozulma meydana getiriyor ki bu 30 sene gözlemleyip Science dergisinde de yayınlıyorlar bunu. Yani kendi kendilerine yalanlamış oldular. Dolayısıyla bu iddia ettikleri her bakımdan yanlış. Zaten yanlış olduğunu biliyoruz mantıken ama yanlış olduğunu da kanıtladılar zaten. Böyle bir şey o yani evrim evrim yok yani. Nereden tutsalar ellerinde kalıyor. Kopuyor iddiaları zaten.
Ya biz de ne yapıyoruz? İşte yalanlarını ortaya çıkarıyoruz. Evet. Yani deşifre ediyoruz.
İnşallah. Devam edelim mi?
Eğlenceli oldu.
Evet.
Başka bir yapı ortaya çıkıyorsa bu evolüsyon yani evrim olmaz ki.
Hayır evrim olur.
Evrim çünkü ileriye doğru olması gerekiyor.
Hayır.
Hayır.
İleri evrim diye bir şey olmaz. Evrim ilerlemeci bir çerçeve sahip değildir. Evrim tarihsel bir süreçtir.
Bakın burada kendi iddialarına da ters düşüyorlar. Evrim nedir? Evrim ileriye gider. Yani onların mantığıyla değil mi? Hep genetik bilgide artış meydana gelecek. Yeni organlar, yeni canlılar, yepyeni türler olacak. Yani ileriye gidiş. Şimdi burada sıkışınca hemen yok canım ne alakası var diyor. Evrim ileri değil geriye de gider diyor. Yani bu işte evrimcilerin düştüğü durumu gösteriyor. Bakın sıkışınca yalan söylüyorlar. Yani laf kalabalığına getiriyorlar. Söylediği bir şeyi biraz sonra söylememiş gibi farz ediyor. Yani bir başka şey söylüyor, öbür başka şey söylüyor. Zaten bir tutarlılıkları, bir mantık örgüleri de yok doğru düzgün. Bir mantık örgüleri de yok. Bu tabii evrimin olmamasından kaynaklanıyor. Yani bir kere bir yalanla yola çıktıkları için, onu desteklemek için binlerce yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Sıkışınca da böyle söylüyor işte. Yani çok açık bir şekilde.
O ilk hücreyle ilgili şey de mesela hani biraz önce dedik ya demagoji yöntemini kendileri seçiyorlar. İşte kimisi diyor ki, ara formlar vardır diye söylüyor. Öyle bir demagoji yapıyor. Diğeri işte göremedik o yüzden bir tür aniden değişmiştir diyor. Mesela ilk hücre konusunda da öyle. Bir tanesi şey diyor, demagoji yöntemi yine bu. Evrim ilk hücrenin oluşmasıyla ilgilenmez diyor. Bu biz bilimin konusu değildir diyor. Yani bu metafiziktir diyor. Kimisi böyle bir yöntemi seçiyor. Kimisi de diyor ki biz laboratuvarda gözlemliyoruz zaten diyor proteinin, hücrenin nasıl oluştuğunu gözlemliyoruz diye bir yalan söylemeye başvuruyor. Kimisi başka bir yalan söylüyor. Yani burada insanlar gerçekten şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Söyledikleri şeyler bilimsel verilerden yola çıkararak söylenen şeyler değil. Tamamen kendisi demagoji yöntemini seçiyor. Yani seç beğen al gibi bir olay var ya. Ben bunu seçtim diyor böyle demagoji yapacağım diyor. O yüzden onu dillendiriyor. Yani çünkü eğer net bir gerçek sonucunda verilmiş bir karar olsaydı herkes aynı şeyi söylerdi değil mi? Yani... herkes işte ilk hücreyi şöyle oluştuğunu gözlemledik derdi. Bütün dünya karar kılardı buna. Hayır öyle olmuyor. Hepsi farklı yorumlarda bulunup farklı şeyler söylüyorlar.
Ben şimdi bakın, şimdi bu şunun üzerinde de durmak lazım. Hayat öyle mükemmel bir bütünlük ki bütün en ufak atomu dahi yani oksijen, karbondioksit, azot, fosfor Allah bunların için dahi yani çok sayıda enzim yaratmış. Yani bunların düzgün hücreye alımı, düzgün bünyeye katılımı, organik bileşiklerin içine dahil olması ve bu hücredeki bütün o metabolik döngülerin işleyebilmesi için çok sayıda enzimin varlığı şart. Yani en küçük yani azotun canlı bünyesine katılabilmesi için mesela bir enzim, nitrogenaz enzimi 20 genden oluşuyor. Ve bunun içinde çeşitli mineraller de var, ağır metaller de var, demir gibi. Onlar için de ayrı enzimler gerekiyor. Mesela bazı bakterilerde 400 kadar gen buldular sırf demir düzenleyişi için. Sülfür gerekiyor, onun için ayrı enzimler gerekiyor. O enzimlerden bir tanesinin yokluğunda yani daha sonraki çalışması gereken enzim çalışmıyor. Yani hepsi bir fabrikanın çarkları gibi birbirine bağlı. Mesela karbondioksitin bünyeye katılımı için Rubisco diye bir enzim var, onun varlığı şart. O olmazsa olmuyor yani. O enzimin olabilmesi için de karbondioksite ihtiyaç var. Yani her biri birbirine böyle yapışmış, ayıramıyorsun. Ve işte matematiksel olarak da söylüyoruz, bu zaten olması imkansız. Allah onun için özel bir fabrika yaratmış hücrede. Dolayısıyla yani böyle hakikaten saçma sapan, nereden tutsanız böyle elde kalan saçma sapan bir teori hakikaten yani.
Teori değil zaten yani bilimsel teori olmadı hiçbir zaman.
Evet, atmaz.
Yani tabii çünkü bir iddia ancak bilimsel kanıtlarla yani gözlemlerden ve deneylerden gelen kanıtlarla doğrulanırsa teori olabilir. Yani Big Bang örneğinde olduğu gibi Big Bang teoridir çünkü gözlemler ve deneyler kanıtlamıştır Big Bang'i. Delilleri var, bilimsel delilleri var. Bu bilimsel delillerle yalanlandığı için ve buna bilime rağmen savunulduğu için bir pagan dini zaten. Allah'a sırf eş koşabilmek için değil mi? Olmayan yaratıcıları savundukları için bir pagan dini bu. Yani bir din, batıl din, bir inanç. Evet, başka bir şey değil.
Tabii bilim de şunu ortaya koyuyor. Bütün proteinleriyle hücrenin bütün elemanlarıyla, proteinler ve organelleriyle, bütün haliyle, zarı oluşmuş haliyle, çekirdeğiyle, içindeki DNA'sıyla, o DNA'yı işte replike edecek, çoğaltacak, sonra da taşıyacak, sitoplazma taşıyacak, ribozoma taşıyacak olan taşıyıcı proteinleriyle o DNA parçasında, kopyalanmış olan RNA parçasını, taşıyıcı RNA'yı. Her şeyle bir anda varsa hücre var. Bir tanesi eksikse bir tanesini çekip alalım. O hücre zaten çalışmaz, canlı olmaz o. Yani bilim bize bunu gösteriyor. Biyokimya bir anda varoluşu tam eksiksiz, kusursuz halleriyle bütün canlıların aynı anda var olduğunu, sistemleri de varsa var olabileceği gerçeğini gösteriyor. Bu da ne demek? Yaratılış demek. Yani kusursuz bir yapıyla bir anda ortaya çıkıyorsa canlılar, Fatima onu söylüyordu. Biz o konferanslarda pek çok yerde, üniversitelerde anlattık. İngiltere'de de pek çok 28 ayrı kampüste konferans vermiştik 2004 yılında. Daha sonra Japonya'da da 10 tane üniversitede verdik. Kuzeyden güneye varıncaya dek Japonya'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli üniversitelerde verdik. Her yerde söyledik bunu zaten. Fatima'nın bir alıntısı var. Fatima diyor ki canlılara bakalım. Eğer diyor canlılar eksiksiz ve kusursuz halleriyle bir anda ortaya çıkmışlarsa o zaman doğaüstü bir yaratılışı kabul etmemiz gerekir diyor.
Evet.
Biz de bakıyoruz doğaüstü bir yaratılış var. Çünkü bir anda eksiksiz kusursuz halleriyle bir anda ortaya çıkıyor canlılar. Hücrelerine varıncaya dek. Sistemin bu şekilde çalışır halde var olmasıyla ancak canlılık var olabiliyor.
Evet. Yani eskiden mesela yani araştırmak isteyenler bakabilirler. Putperest dinlerde böyle çeşit çeşit putlar oluyor. Ve o dinin mensubu, o pagan dinin mensubu kişiler mesela diyor ki işte haşa bu put yağmurları yağdırır diyor. İşte şu put insanı haşa yaratmıştır diyor. İşte şu put bu kadar çeşitli canlıların olmasını şu put sağlamıştır diyor. İşte şu konuda şu iki put beraber çalışmıştır diyor. Bu iki putun eseri olarak işte şu oluşmuştur diyor haşa. Şimdi bakıyoruz evrim dediğimiz pagan dinine. Aynısı da hiçbir fark yok. Sadece ortada bir put yok. Yani sabit elle tutulur taş veya tahtadan bir put yok. Onlar da diyorlar ki işte ilk hücreyi zaman ve tesadüf putu oluşturmuş diyorlar. Ondan sonra canlıların çeşitlenmesini mutasyon ve doğal seleksiyon putu oluşturmuştur diyorlar. Yani böyle olmayan, aslında var olmayan, hiçbir güce sahip olmayan mekanizmaları haşa ilah edilmiş durumdalar. Allah'a tenzih ederiz.
Soyut mekanizmalar.
Hiçbir anlamı yok. Mutasyon dediğin adamlar. Şeyin hiçbir gücü yok. Hiç türleşmeye bir katkısı yok. Zaman dediğin şey bir şey üretmez. Sen ilah ediniyorsun onu ama hiçbir şey yapmaz zaman. Katrilyonlarca sene bile geçse biz amino asitleri, proteinleri, hücreleri en güzel şekilde barınabilecekleri bir varilin içerisine koyalım. Katrilyonlarca sene bekleyelim. Oradan ne bir insan çıkar, ne bir aslan çıkar. Hiç karınca bile çıkmaz oradan. Evet, sadece tabii. Küflenir gider yani.
Tabii. Bitirelim mi yavaş yavaş?
Evet, bitirelim şimdi.
Bu son, yani son bir alıntı okuyayım. Pierre Paul Grasse var. Bu Fransız Bilimler Akademisi eski başkanı. Dünyaca tanınmış bir Darwinist. 35 ciltlikte Zooloji Ansiklopedisi'nin yazarı aynı zamanda. Diyor ki bakın, Darwinist olmasına rağmen. Tesadüf, ateizm görüntüsü altında kendisine gizlice tapınılan bir tür ilah haline gelmiştir diyor. Çok açık bir şekilde söylüyor. Yani bu budur yani Darwinizm'in özü. Haşa tesadüfi ilah edinmesidir. Allah Saffat suresinde şöyle buyuruyor. 69, 70, 71, 72 ve 73. ayetler. Çünkü onlar, şeytandan Allah'a sığınırız. Çünkü onlar atalarını sapık kimseler olarak bulmuşlardı. Değil mi? Bu ta Sümerlerden kalma, eski Yunan'dan kalma, Mısır'daki Firavun döneminden kalma bir pagan dini bu. Ataları da. Kendileri de onları izleri üzerinde koşturup duruyorlardı. Onların söylediklerini takip ediyorlar. Yapılan bugün bundan ibaret Darwinistlerin. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Sümerler döneminde, Mısır'daki Firavun döneminde, eski Yunan döneminde de saptıklarını görüyoruz bu pagan diniyle. Andolsun biz onlara uyarıcılar göndermiştik. Uyarılanların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Allah'tan çok açık bir uyarı var değil mi? Bunu bırakacaklar bu işleri. Yani bu saçmalığı zaten çok açık saçmalık oldu. Kendi de inanmıyor zaten. Sürekli mesela bir şey oluyor. Sürekli yalan söylüyorlar. Doğru söylemiyor.
Yok hemen öyle gerçek, söylemedim diyor.
Öyle söylemedim diyor. Sonra böyle söyledim diyor. Öbürü de diyor ki öyle değil de böyleydi diyor. Yani böyle.
Ne dedikleri de
böyle. Böyle soru mu olur diyor yani. Nasıl ya sana göre soru soracak. Nasıl soru soracaktık yani böyle. Neyse inşallah Allah'ın izniyle hocamızın vesilesiyle yerle bir oldu. Biz de üzerine çıkıp tepiniyoruz şimdi inşallah.
Hocamızın özellikle onun üzerine duralım. Sayın Adnan Oktar vesile olmasaydı ne biz bunun farkına varırdık? Burada şu anda bunları konuşuyor olabilirdik. Bu gerçeklerin farkında olurduk. Normalde herkes normal hayatını şu anda pek çok insanla farksız bir şekilde belki de bunları, bu iddiaları ya gerçek gibi görürdük. Merak edip de içine belki de girmeyeceğimizden dolayı. Gerçekleri fark etmeyeceğimizden dolayı Sayın Adnan Oktar ilk olarak buna vesile olmuştur Türkiye'de ve şu anda da bütün dünyada inşallah bu gerçeğin anlaşılmasına biz de Allah razı olsun diyoruz kendisine.
İnşallah. İnşallah. Kökünü kazıyacağız yani inşallah. İnşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz. Yarın da saat 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
Hayırlı geceler. İnşallah.